Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 23 Şubat Cuma. Yıl 2018, ay 2, gün 54, Kasım 108.
1439 Hicri Cemaziyelahir 7, 1433 Rumi Şubat 10.
Fırtına.
Günün sözü. Değişiklik yapmakta başarılı olanlar değişikliğe kendilerinden başlayanlardır. Bernard Shaw.
Günün tarihi. 76 yıl önce bugün, yani 23 Şubat 1942'de önemli yazarlardan Avusturyalı Stefan Zweig eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis kentinde intihar etti. Amok, Acımak başlıca eserlerinden bazılarıdır.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bu haftanın sonuncu programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, açılışımızı Moondog'un Birds Lament adlı parçasıyla yaptık. Kuşun yakınması. Neden çaldığımızı da hemen şimdi görelim. Kuşlarla ilgili Galeano'nun ilginç bir hikayesi var. Ona bakalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı.
Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Birleşik Yuvalar. Karşılıklı yardım ve topluluk bilinci belki de insani icatlar değildir. Mesela konut kooperatifleri belki de kuşlardan esinlenmiştir. Afrika'nın güneyinde ve başka yerlerde yüzlerce çift kuş yuvalarını el birliğiyle işleri paylaşarak inşa etmek için ezelden beri bir araya gelirler. İşe samandan büyük bir çatı yaparak başlarlar ve bu çatının altında her çift ağaçların en yüksek dallarına doğru çıkan dairelerden oluşan büyük blokta diğer yuvalarla birleşen kendi yuvasını inşa eder.
Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugün kısaca 1944'te bugün Sovyetler Birliği o zamanki adıyla Çeçen ve İnguş halklarının Kuzey Kafkasya'dan Merkezi Asya'ya, Orta Asya'ya doğru zorla sürülmesine başlamış durumda, savaş daha bitmeden. 1944. 1966'da bugün Suriye'de Baas Partisi üyesi Salah Cedid bir parti içi askeri darbe yapıyor ve daha önce General Emin El Hafız'ın, o da Baasçı, onun hükümetini deviriyor. Onu da Salah Cedid'i de devireceklerdir daha sonra zaten. Böylece hanedanlar silsilesi gelecek. Şimdi epey zamandan beri Esad, Hafız Esad vardı. Sonradan da şimdi Başar Esad oğlu. Beşşar Esad. 1980'de bugünse İran'da rehine krizi diye adlandırılan olay vardı. Ayetullah Ruhullah Hümeyni, İran lideri, devrim lideri, diyor ki İran parlamentosu, Amerikan Büyükelçiliğindeki rehine tutulanların kaderini İran parlamentosu karara bağlayacak demişti. Yıllar süren önemli bir krizdi o da. Ve 2017'de bugünse, yani geçen sene, bir sene olmuş tam, Özgür Suriye Ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle Elbab'ı IŞİD'in elinden almıştı. Tam bir yıl olmuş. Evet, bugün devam ediyor zaten Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kuzeyindeki Sorani, Heyyani, Zeytune, Çarkanlı ve Arpaviran köylerini PYD'den aldığı belirtilmiş. Sayıda 2000'e yaklaşıyor anlaşıldığı kadarıyla. Etkisiz hale getirdiklerini söyledikleri, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öldürdüğü PYD'li sayısının 2000'e yaklaştığı belirtiliyor. Bir ayı biraz geçmiş olan. Bir başka muazzam olay da şeyden, Doğu Guta'da devam ediyor. Ama ona geçmeden önce bir tek şey söylemek istiyorum. Günün ve bütün gündemin en önemli maddesi olmaya devam ediyor. Medyada pek yer almasa bile büyük bir felaket oluyor ve daha da büyüğünün olması bekleniyor. Ama bu sırada gene de dünyayı bekleyen en büyük felaketlerden birine ilişkin bazı belirtileri de söylemeden geçmeyelim. O da dün de belirtmiştik zaten. Çok ciddi, dünyanın en tepe noktasından en dip noktasına, yani kuzey ve kuzey kutupları arası, güney kutupları arasında, yani deniz buzlarının insan medeniyetinin kuruldu kabul edilen 12 bin yıldan biraz daha fazla bir süre önceki başlangıçtan bu yana en düşük seviyede. Bu felaket bir şey. Ve güneyde Antarktika'da da yaz rüzgarları sona eriyor. Yaz mevsimi bitiyor orada da. Deniz buzları 3. yıldır üst üste neredeyse tamamen bittiğini görüyoruz diye meteorolog Eric Holthaus yazdı. Ve Independent gazetesinin yeni taze bir haberine göre de bir doğal gaz tankeri Kuzey Kutbu'nda buz kıran desteği olmaksızın Kuzey Buz Denizi'nde kış geçişini tamamlayan ilk gemi oluyor. Buna da Greenpeace International'dan önemli petrol stratejisti Sarah North demiş ki yani Kuzey Kutbu buzların erimesi yüzünden fosil yakıtları, petrolü falan daha hızlı nakledebiliyoruz demiş. Şimdi bu çok kötü bir şaka gibi bir şey demiş. İronik bir şey ve ağır bir benzetme yapmış. Yani şöyle diyor, ağır sigara tiryakisi geçirdiği trakeotomi yani soluk borusu ameliyatından yararlanarak aynı anda iki sigara içmesine benziyor. Nasıl benzetme?
İlginçmiş.
Böyle bir durum var ve şeyden de Kuzey Amerika'da da çok ciddi rekorlar kırılmış üst üste. Onu da söyleyip bu konuyu şimdilik kapatalım. Yani New Jersey'de, New York'ta termometreler 27 dereceyi çarşamba günü göstermiş. 27 derecenin üstünü Celsius yani. Bu da 1 Şubat ayında Kuzey Amerika'da o bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklıkmış, rekor. 27 derece Şubat ayı için hiç fena değil yani. Bayağı denize girilebilecek bir hava. Ve National Snow and Ice Data Center diye bir kuruluş, yani ulusal kar ve buz veri toplama merkezi aynı zamanda küresel ısınmanın kış zamanı, kış mevsimindeki deniz buzu seviyelerini kayıtların tutulmasına başladığından bu yana en düşük seviyede olduğunu söylemiş o da. Ve 2018 Ocak ayı 13 milyon kilometre kareye inmiş Kuzey Buz Denizi'ndeki buzların durumu. Bu da son birkaç 10 yıl, son 20 yıl içindeki ortalamadan %10 daha az. Yani gözlerimizin önünde eriyor, bitiyor. Ve Kuzey Kutbu'ndaki Arktik bölgedeki şeyler, hararet normalin 7,5 derece üstündeymiş. 7,5 derece, 7,2 diyelim tam. Bu da Grönland'da artık eksi derecelere rastlanmadığı gibi çok tuhaf şeyler var. Bu çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda beliriyor ama öte yandan da ver yansın ediyorlar tabii. Kuzey Kutbu'nda da petrol aramaları her yerde. Türkiye'de de termik santraller, Polonya'da kömür, böyle gidiyor. Evet, şimdi Guta'ya dönelim. Guta'da, çok Doğu Guta'da denen yerde korkunç şeyler oluyor. Yani Birleşmiş Milletler'in de canavarca bir yok etme seferi olduğunu söylemişti. Bizden başka kim takip ediyor diye endişe içinde bakarken bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde var, Doğu Guta'da kan durmuyor diye korkunç fotoğraflarla yaralanmış ya da belki de ölmüş olan çocukların fotoğraflarıyla beraber kurtarılmaya çalışılan pazar gününden bu yana bombardımana tutulan Doğu Guta'da insani krizin derinleştiğini söylüyor. Birinci sayfadan veren ender gazetelerden bir tanesi Cumhuriyet ve muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 150'si çocuk, en az 368 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Rusya cihatçıların sivillerin bölgeden çıkışına izin vermediğini duyurdu diye de devam ediyor haber. Ama
yani nasıl bir şey yapabilir ki mesela? Orada sivil olsanız dışarıdan tepenize bu şekilde bomba yağdıran bir hükümete ya da bir rejime güvenip kendinizi dışarı çıkarabilir misiniz ailenizle beraber?
Hayır, mutlaka ateşkes gerekir.
Yani ateşkesin olmasını engelleyen kim peki?
Rusya.
Rusya bu açıklamayı yaparken ateşkesi engellemekte herhangi bir çelişki görmüyor mu acaba?
Büyük bir riyakarlık ama her tarafta devam ediyor. Rusya bunların başında gelenlerden biri. Zaten Birleşmiş Milletler kararını da Doğu Guta üzerine ateşkesi bir kez daha Rusya'nın engellediği haberi de var bugün.
Bir ülke neden ateşkesi engellemeye çalışır ki? Nasıl bir durumda da ateşkesi engellenmeye çalışılıyor? Kuşatma altına almışsınız zaten. Düşman yenilenecek, kendini daha iyi hissedecek diye mi düşünüyorsunuz bu ateşkesi olduktan sonra? Kuşatma altındaki bir aldığınız kent burası.
Ve kuşatma dediğinde yani 7 yıldır sürüyor.
Evet.
Yani ağır, çok çok ağır bir durum.
İçeriye ilaç girmesini istiyorlar, gıda yardımı girmesini istiyorlar ama bunun olmaması için elinden geleni yapan bir ülkeyle karşı karşıyayız, Rusya. Zaten Beşar Esad yönetiminin herhangi bir şekilde esamesinin okunduğu günlerden geçmiyoruz uzun zamandır. Rusya ne derse o oluyor. Ateşkes olacak mı olmayacak mı? İnsanlar ölecek mi ölmeyecek mi? Bunun kararını veren işte birkaç kişi.
Sivil hayata filan ilişkin hiçbir şey yok zaten. Kayıt kuyut yok. Yani kimsenin umurunda bile değil. Ve daha ne kadar çocuk öleceğiz diye mesela Ravina Şamdasani ile konuşmuşlar. Birleşmiş Milletler'in yetkililerinden bir tanesi insan hakları yüksek komiseri. Daha kaç tane hastanenin bombalandığını, kaç doktorun öldürüldüğünü, uluslararası cemaatin yani insanlığın müdahale edeceğini görene kadar diyor bu şiddeti. Rabia Rageh bu konu üzerinde Rabia Rage mi nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Amnesty International'ın kriz danışmanı Demokrasi Now'da konuşuyor ve diyor ki yani uluslararası hukukun ihlallerini özellikle kayıt altına alan birisi yani bir katalog yani ders kitabı gibi diyor. Ne kadar insan hakları çiğnenebilir? Uluslararası hukuk nasıl paramparça edilebilir ve savaş suçları birbirinin ardından izlenebilir? Şimdi 400 bin insan var. 5 yıldan beri kuşatma altında. Hatta 6 yıla yakın diyor. Herhangi bir en temel şeyden bahsediyoruz. Su gibi şeylere ulaşma zorluğu var. Ana babalar çocuklarının gözleri önünde öldüğüne tanık oluyorlar. Ve bir deri bir kemik kelimesi yani terimi ilk defa bu kadar somut olarak gerçek olabilir diyor. Hakikaten deri ve kemikten ibaret insanların bir kısmı diyor. Ve yani tarihin en büyük kuşatmalarından birinden bahsediyoruz ve mesela Rusya bunu engelliyor işte.
Daha büyüklerinin yolda olduğunda Independent gazetesi muhabiri Robert Fisk söylüyor. Gerçek şu ki diye yazmış, Guta kuşatmasını teslimiyete ve tahliyeye kadar devam edecek. Biraz umutsuz ve biraz pesimist bir metin aslında. Söyleyeceğimiz bir sözcük bu karanlık senaryoyu engellemeyecek, bunu da biliyoruz demiş. Yani burada sarf edilen sözcüklerin de pek bir manası olmadığını söylüyor. Sahada hiçbir şey değişmeyecek ve Guta düştüğünde veya kuşatmacıların diyeceği gibi özgürleştirildiğinde bu kez İdlib'in yıkımı başlayacak ve bu da bir kez daha mahşer günü 21. yüzyılın katliamı olacak. Muhtemelen Halep ve Guta kuşatmalarını da geride bırakacak demiş. Daha İdlib'in kuşatmasından bahsediyor. Evet, Guta'nın kuşatması çok bitmemişken bunu Batı'nın hiçbir kınaması durduramaz demiş Robert Fisk. Biz iflas etmişiz. Öfkemizi masumları kurtarmaya dair en ufak bir umut ve niyet olmaksızın haykırıyoruz. Guta'nın korkarım tarihçiler tarafından kayıtlara geçecek üzücü hikayesi bu demiş. Aynı zamanda Guta'dan atılan havan toplarıyla Şam'daki ölen insanlardan da bahsetmiş, ölen sivillerden de bahsetmiş ve bunların görülmediğini söylemiş.
Evet, bölgede o ve önemli aslında onun tanıklığı çünkü dünyanın en feci katliamlarından birinin ilk tanıklığını yapan insanlardan biri Sabra ve Şatila katliamları diye adlandırılan şeyin Filistin kamplarında falangistlerin neydi adları unuttum şimdi sadece milislerin katlettiklerini ortaya çıkaran insanlardan biriydi ilk ortaya çıkan.
Evet,
Kadri Gürsel de
sahada hiçbir şey değişmeyecek diyor ve evet, Guta düştüğünde kuşatmacıların diyeceği gibi İdlib yıkımı başlayacak diyor.
Kadri Gürsel de Cumhuriyet Gazetesi'nde köşesinde onu yazmış. İdlib'e dikkat diye. Suriye'deki çok cepheli, çok taraflı ve çok sayıdaki karmaşık çatışmanın düğümlendiği yer. Bundan ötürü savaşların anası İdlib'de olacak gibi görünüyor demiş. Ve oyun kurucu tek güç de Rusya'dır diyor Kadri Gürsel. Rusların İdlib'le ilgili Afrin'de içine alan çok katmanlı bir oyun kurguladı ve bunu şimdiye kadar büyük bir problemle karşılaşmadan uygulaya geldiği ortadadır diyor.
Bu oyun metaforunu hiç kullanmak istemiyorum. Yani ne gazetede kullanmak istiyorum, ne kendi bir şekilde bir notlarımda kullanmak istemiyorum. Oyun değil bu. İnsanlar ölüyor burada.
Ama Rusya öyle kurguluyor tabii.
Kurguluyor olabilir. Türkiye'de kurguluyor, Esad da kurguluyor, Amerika Birleşik Devletleri de kurguluyor. Evet. Herkes bir şeyleri kurguluyor ama oyun değil bu. İnsanların olduğu bir oyun değil bu. Oyun dediğiniz zaman sanki tepeden böyle harita üzerinde giden komutanların yaptığını yapmış gibi oluyorsunuz sanki.
Tam öyle değil Kadri Gürsel'in kastettiği.
Biraz daha insani hikayelere bakma
taraftarıyım. Çok daha insani ben. Vermiş zaten aslında. Yani çok ciddi bir yani savaşların anası olacak maalesef diyor o da.
Daha Guta bitmedi. Yani Guta durdurulamaz mı şu anda? Bir şekilde bir diplomatik olsun ya, insanların sokağa çıkmalarıyla beraber, protesto gösterileriyle beraber olsun, bir şey, bir ses getirilemez mi? Ya da neden konuşuyoruz ki o zaman şu anda Guta'yı? Eğer bitecekse ve bütün savaş İdlib'de yaşanacaksa.
Konuşmuyorduk zaten. Şimdi konuşmaya başladılar gazetelerin bir kısmı.
Açık mesela, gazetede biz uzun zamandır konuşuyoruz. Guta'daki sivil ölümlerden, İdlib'deki sivil ölümlerden, Şam'daki, Halep'teki sivil ölümlerden uzun zamandır bahsediyoruz. Diğer gazetelerin bunu bahsetmemesi olmadığı manasına gelmez. Ama bundan bahsetmeyi kesip gözleri böyle İdlib'e dikmek demek de oradaki siviller zaten ölecek diye gözden çıkarmak manasına gelmiyor mu biraz da?
Emin değilim ya. Yani bence daha da kötü olan şeylerin şu andaki özellikle Fisk'in yazısında senin okuduğun kadarı ben görmemiştim. Tamamen büyük bir kabusun başlangıcını uyarıyor yani.
Evet, haklı, uyarıyor. Büyük bir kabus içerisindeyiz ama bu kabusun içerisinde hiçbir şey yapamayacağımız manasına mı geliyor bu durum? İdlib için de o zaman hiçbir şey yapılamıyor.
Yapılsın diyorlar işte. Yani şimdi mesela ilk defa Hürriyet Gazetesi uzun bir zamandan beri, yani ta pazardan beri devam etmekte olan şeyi ilk defa görmüş birinci sayfasında Türkiye'de. İki gazeteler arasında görüyorum. Televizyonları seyretmediğim için bilmiyorum ama katliam manşetini atmış. Esad Guta'da çocukları vuruyor diye de bir spot koymuş. Günlerdir sürüyor diye nihayet fark etmiş bunu Hürriyet Gazetesi. Genelde hiç yoktan iyidir. Şam'ın Doğu Guta bölgesinde pazar gecesinden beri süren bombardımanda can kaybının 400'ü geçtiğini, kurbanlardan 150'sinin çocuk olduğunu, dün en az 46 kişinin daha öldüğünü, yaralı sayısının da 2000'e ulaştığını söylüyor. Bir dönüş yapmış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Rusya engeli olduğunu söylüyor. Yani Almanya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Rusya ise İran ve rejimin suçu olmadığını savunuyor. Ve burada yetişmemiş herhalde. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne tasarı sunulmuş. Rusya gerçekçi değil diyerek veto edeceğini duyurdu diyor. Yetişmemiş tabii haber. Ama Guardian'dan baktığımız zaman engellemiş olduğunu görüyoruz Rusya'nın. Yani tek yol aslında uluslararası kuruluşların yardımıyla müdahale ve diplomatik bir ateşkese ulaşılması.
Evet.
Yani son derece Amerika Birleşik Devletleri'nin de rolü artık eski rolü kalmadığı için dünyada gücü de. Yeter mi? Mesela şu anda Rusya'nın aslında zorlanması gerektiği görülüyor. Ya inanılmaz bir vahşetten bahsediyor şey. Mesela Guardian gazetesinde Martin Chulovini 22 Şubat tarihli gazetede yazmış. Yani internetten okuyoruz tabii. Ve ikinci haftaya giriyor abluka. O da İdlib'den bahsetmiş Martin Chulov da. Yani 2,5 milyondan fazla insanın, 2,6 milyon insanın yaşadığı bir yerde, yarısı ülkenin başka yerine dağılmış durumda ve bütün şeylerin deposu olarak kullanıldı diyor ki muhaliflerin filan. IŞİD'ciler de, yani İslamcı göktenciler de İdlib vilayetinin büyük bir kısmında duruyorlar.
Nusra vardı ama IŞİD yoktu İdlib'de.
Evet.
Çatıştılar çünkü kendileri karşılıklı olarak.
Ve şimdi yeni korkulardan bahsediyor. Yeni hedeflerde o olabileceği demiş. Mesela birisinden
kaç kişi var demiştiniz, çok özür dilerim. Kaç kişi var demiştiniz İdlib'de?
Şu anda 2,6 milyon insan olduğunu söylüyor.
2,6 milyon insanı kuşatma altına aldılar diyelim ve gidin buradan dediler. Bu 2,6 milyon insan nereye gidecekler?
Hiç bilinmiyor.
Gayet basit, Türkiye'ye gelecekler. Nereye gelecekler? Bölgede başka gidebilecekleri bir alan mı var? Başka bir ülke mi var? İran mı gidecekler? Sektör şiddetin hala devam ettiği. Ya da İsrail'e mi geçecekler Golan üzerinden? Ya da Filistin'e mi geçecekler? Ya da Akdeniz'e gemilerle bir Mısır'a ya da en olmadı Avrupa'ya mı geçecekler?
Muazzam bir şey var. Yani hakikaten tamamen tanık olarak, tanık bile değil, gözleri kapatmış olarak bekleniyor. Yani fotoğraflar ve film çekilebilen küçük filmler bakılır gibi değil. Fakat mesela Martin Chulov'un yazısında, Guardian yazısında bir son cümle olarak El-Zurur diye bir sizinden bahsediyor. Başka bir yerden, Şam yakınlarından oraya geçmiş İdlib'e. Ve diyor ki Guta'ya dehşet ve dayanışma şeyiyle bakıyoruz. Ama aynı zamanda da öfkeyle demiş. Çünkü bize de geldiği zaman gene hiç kimse hiçbir şey yapmayacak demiş. Gayet umutsuz bir şey söylemiş ama Rusya bloke etti. Böyle bir durumdan bahsediyor. Diğer gazetelere de kısaca bakalım. Evrensel'de var mı? Ben görmüyorum. En azından.
Fisk'in makalesinin bir kısmını çevirmişler. Öyle internet sitelerinde yayınlamış Evrensel Gazetesi.
Ben genellikle birinci sayfalardan tabii bakabiliyorum. Evet, başka vaktimiz yok. Özgürlükçü demokrasi de yok. Bir Gün Gazetesi'nde bakalım var mı? Yok galiba. En azından dikkate değer bir şekilde yok.
Başlangıcından bu yana yoktu Bir Gün Gazetesi'nde, evet. Galiba.
Yoktu. Evrensel'de de yok. Milliyet'te de yok. Aldırmadan yola devam manşeti var. Afrin'den bahsediyorlar. Yok. Hiç yok. Habertürk'te var mı? Yok. Afrin filan var. Sabah yok. Dağtaş demeden yolumuza devam. Afrin bize düğün bayram demişler. Akşam, sabahtan akşama geçtik. Mehmetçiğin merhametine sığının. Sur halkından Afrin'e mesaj. Sur halkından Afrin'e mesaj.
Sur halkı? Hı? Sur halkı kim?
Sur halkı konuşmuş, mesaj vermiş.
Diyarbakırlılar mı?
Evet. Türk askeri merhametlidir. Kendiniz ve çocuklarınızın canını kurtarmak için onlara güvenin demiş. Akşam
bunu Kürtçe yazsalarmış belki anlaşılır da orada Türkçe yazıp bu şekilde anlatma çağrı yaptığınız zaman biraz şey oluyor. Sanki Kürt halkın orada Afrinlere değil de Türklere sesleniyormuşsunuz gibi oluyor.
Bana da öyle geldi nedense.
Ama Kürtçe yazmak mesela bugünlerde özellikle Akşam Gazetesi gibi bir gazetenin İstifa dilekçesi gibi bir şey olur herhalde.
Evet, sivil katliamını siz iyi bilirsiniz demiş Milli İrade'nin sesi Star.
Bu sefer kim?
Efendim?
Kime demiş?
Amerika Birleşik Devletleri'ne. Evet. Savaşa giriyor galiba yani. Türkiye'ye karşı kirli kampanya başlattı diyor. Ve Yeni Şafak var son olarak elimizde. Yolumuza devam ediyoruz. Sürmanşet var. Guta'dan vazgeçmiş bahsetmekten. Yeni Şafak bir ara tek hükümet yanlısı gazeteler arasında o bahsediyordu. Şimdi vazgeçmiş.
Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir tanesinin Rusya olduğunu unutmayalım. S-400 füzelerinden yapılacak olan nükleer santrallere kadar birçok anlaşma var. Stratejik ortak olarak geçmiyor ama Amerika Birleşik Devletleri ile olan güvenilirlik azaldıkça Rusya ile olan anlaşmalar ve güvenilirlik de artıyor.
Evet. Çok acayip bir, hakikaten büyük bir savaş ve trajedi ortamının ortasındayız. Bakalım nasıl çıkılabilecek, bu medyayla biraz da zorlanabileceğiz gibi geliyor. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü'ne göre Türkiye'de her türlü aykırı sesin iktidarın hedefinde olduğu ve muhalefetin suç olduğu haberi var. Türkiye, Mısır ve Çin'in Uluslararası Af Örgütü dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunu kapsayan, 159 ülkeyi kapsayan 2017'den 2018'e dünyada insan haklarının durumu başlıklı yıllık raporunu dün bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamış. Rapora göre dünya insan hakları savunucuları için son derece tehlikeli bir hale gelmiş. Tutuklu gazetecilerin sayısının en yüksek olduğu 3 ülke Türkiye, Mısır ve Çin. Bir numarada Türkiye'nin bulunması çok kaygı verici şeylerden bir tanesi. Andrew Gardner de, Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Andrew Gardner, Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğünün baskı altında olduğunu söylemiş. O hal insan hakları ihlalleri için uygun bir zemin hazırladı. Olağanüstü hal yani. Her türlü muhalefet acımasızca bastırıldı. Gazeteciler, siyasi aktivistler ve hak savunucuları hedef alınıyor demiş. Seyhan Afşar'ın bildirdiği haberde, başka bir anette de var bu ayrıntılı olarak. Bunların devamını birazdan ikinci yarım saatte konuşmaya çalışacağız.
Açık Gazete.
I look out and I see a land young and lovely, hard and strong. For 15,000 years we've danced your praises, prayed our thanks, and we've just begun. This is my country, young and growing, free and flowing sea to sea. Yes, this is my walks the high country, giving free wild samples and setting an example how to give. Yes, this is my country, fetching and turning like a baby learning how to live.
Soldier Blue, Buffy St. Marie'den dinlemekte olduğumuz bir şarkı. 20 Şubat 1941'de doğmuş Kanadalı yerli, aynı zamanda da eğitimci, savaş karşıtı, sosyal aktivist, besteci, müzisyen ve görsel sanatçı. Soldier Blue'ya hitap ediyor. Sana bir hikaye anlatacağım, gerçek olacak. Bir bak etrafıma, 50 bin yıldır bunun dua edip övgüler yağdırdık bu ülkeye, genç ve güçlü bir ülke, ama sen karar ver, bu benim ülkem, ben ondan doğdum, göremiyor musun başka bir yolu yok, savaşla olmaz bu, göremiyor musun bunu, sevmenin yolu savaş değil diyen ilginç şarkılarından bir tanesini dinledik savaş ortamında. Şey de var yani, takım politikacılar şey de mutlaka durdurulmalı diye konuşmuş Angela Merkel'da. İlk defa. Yani harika hakikaten, bu işte katliam durdurulmalı filan demiş. Sistematik olarak mesela hastaneler, özel olarak savaş suçunun tanımı olarak şey yapılıyor. Yani kasten sivil merkezlerin mesela, öyle fotoğraflar var ki ilaçların, tüplerin filan hepsi enkaz altında kalmış. Vurulmuş yani improvize bombalarla filan. Yani kara borsa felaket durumdaymış filan, öyle detaylar da var. Merkel Suriye'deki katliamı durdurmalıyız demiş. Brüksel'deki gayri resmi Avrupa Birliği zirvesi öncesinde Alman Federal Meclisi'nde yaptığı hükümet açıklamasında. Bir de şey diyor, bu konuda önemli kitaplardan birini yazmış olan Ravya Rage, yani bütün uluslararası burada sözü olan aktörlerin bu noktada artık sivillerin varlığının korunmasının en önemli hedef olduğunu görmeleri lazım. Uluslararası hukuk bundan daha net olamazdı.
Evet.
Sivillere doğrudan saldırılar hem uluslararası hukukun çiğnenmesi hem de savaş suçudur. Ve görmemiz gereken şey şudur diyor. Son 6, 7, 8 yıldan beri dehşet içinde yaşıyorlar. Yeni bir nesil sadece bu bombalardan başka hiçbir şey görmemiş. Vahşet, dehşetten bir nesil gidiyor diyor. Ve kasten hedef alınıyorlar diyor. En temel yaşamak için, hayatta kalmak için en temel varlıklarından yoksun bırakılmışlar. Ve bu tarz davranışlar ve bu tarz ihlalleri destekleyen davranışlar asıl bizim kaygı duymamız gereken. Ve bu sivilleri nasıl bu taarruzdan kurtarmanın yolunu bir an önce bulsak iyi olur diyor. Yoksa her şey elden gitti diyor.
Evet, artık Rusya'daki halkların da biraz sesini çıkarması lazım gibi sanki. Yani sadece devlet televizyonu ya da devlet radyosu ya da devlet gazetesi izlenmiyor olsa gerek Rusya içerisinde de. Bu olayların nasıl olup bittiği görülüyordur. İran'da geçtiğimiz protesto gösterilerinde dile getirildi bu Rusya'da, Suriye'de ne işimiz var söylemi. Aynı zamanda Rusya'da da dile getirilmesi lazım ama bir yandan da hak vermek lazım oradaki insanlara da. En ufak bir muhalif hareket bile hapis cezasıyla
evet,
cezalandırılmak suretiyle bastırılıyor daha başlangıcında. Ama bu da sesinizi çıkarmayacağınız manasına gelmiyor tabii ki, böyle haksızlığa, savaşa karşı, hukuksuzluğa karşı.
Evet. Öte yandan da mesela ilginç açıklamalar var. Bir tanesi, PYD'nin askeri kolu YPG Afrin hattına konuşlanan Suriye ordusuna yakın milislerin Zeytin Dalı diye adlandırılan harekatı durduracak sayı ve kapasitede olmadığını belirtmiş, kaydetmiş. Yani Suriye dün Afrin'e takviye güç gittiğini duyurmuş ama Reuters'ın haberi bu. YPG sözcüsü Nuri Mahmud, orduya yakın milis gücüne mensup yüzlerce savaşçı Afrin'de cephe hattına konuşlandı demiş ama bunların harekatı durduracak sayı ve kapasitede olmadıklarını belirtmiş. Suriye ordusu ülkenin sınırlarını koruma görevini gerçekleştirmek zorunda diye Suriye'ye bir çağrıda bulunmuş.
Aramızda anlaşma ve ittifaklar var demiş sözcüsü, YPG'nin sözcüsü. Halep'te YPG yerlerini Suriye ordusuna teslim ettiği iddiaları doğru değil demiş. Halep'te de yerlerini teslim ettiğine dair çeşitli yer alma verme durumları söz konusuymuş. Biz hiçbir yere teslim etmedik demişler. Ancak bizde Suriye ordusu arasında görüşmeler ve anlaşmalar ve ittifaklar var. Aynı zamanda çatışmalar da var diğer haberlerden takip edebildiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle. Kontrol noktalarında Suriye ordusu ve YPG güçleri birlikte olacakmış Halep'te. YPG'nin olduğu yerlerde Suriye ordusu YPG ile koordine bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu durum açık, gizli bir şey yok diye açıklama yapmışlar. Çünkü Halep'te de aynı şekilde bölgeleri teslim ettiğine dair çeşitli açıklamalar yapılıyordu.
Bir çok çarpıcı, bence küçük ama çarpıcı bir açıklama da Fikri Işık'tan, Başbakan Yardımcısından geliyor. Yani Afrin'e YPG ile anlaşarak gireceği yolundaki iddia, yönündeki iddialarla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir iddia da ortaya atılmış işte. Yani YPG ile anlaşarak girecek Suriye deniyor.
Evet. Bir takım geri de bir takım gruplarında girdiğini söyleniyor.
Esad, onlar Esad diyorlar. YPG PYD'ye karşı mücadele edecekse eyvallah demiş.
Aynı şeyi de mesela YPG söylüyor. Eğer Türkiye'ye karşı sınırı koruyacaksa eyvallah. Ya buradaki savaş galiba iki taraf arasında. Esed kimle karşı, kime müttefik olursa diğer taraf ona eyvallah diyebilecek durumda.
Ya burada iki taraf, yani kimse için sivillerin orada ölmekte olan çocukların, işte bütün bu fotoğraflarıyla tanık anlatımlarıyla verdiğimiz sivillerin, çocukların, anaların, babaların durumu önemli değil.
Bir de şey değil mi, yani Guta'da bu kadar fazla insan öldürülürken ve öldüren kişileri de sorumlu olarak gösterilen Türkiye hükümetinin yetkilileri tarafından da Beşar Esad'ken, Beşar Esad'a nasıl eyvallah diyebilirsiniz ki? Kendi evet. Çıkarınız uğruna.
İşte onu ben de şey yaptım. Evet. Bu örgütlere destek için Afrin'e gelecekse Türkiye bu konuda kendi bildiği yoldan geri dönmez, gerekeni yapar. Ama aksi olursa o zaman eyvallah.
Buna ne deniyor diplomaside? Var mı bir ismi?
Var ama şimdi söylemeyeyim.
Anladım, tamam. Türk Silahlı Kuvvetleri de PKK, KCK, PYD, YPG ve DAEŞ terör. Bunun bir kısaltmasını mı yazıyor? Bu toplu kısaltmaların da bir kısaltmasını yapalım mı? PKPYD. PKK, KCK, PYD, YPG, DAEŞ kısaltması oluyor bu. PKYPG de terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan, içinde teröristler ile silah ve mühimmatı taşıyan konvoyun Afrin'e daha doğrusu 15 kilometre uzaklıktayken vurulduğunu belirtmiş. BBC Türkçe'den olduğu gibi aktardım. Konvoyun vurulduğu anın videosunu da paylaşmış Türk Silahlı Kuvvetleri. Ve Afrin'e doğru ilerleyen Suriye hükümeti milis güçlerini de vurduğu hatırlatılıyor daha önce.
Evet, bu savaş durumu bununla ilgili bol şey var. Hepsinde gazetelerin, yani çok var. Haber, Milliyet'te de var. Afrin'de yerli kullanım %90'mış bu arada, biliyor musun?
Ne efendim?
Afrin'de yerli silah kullanımı %90.
Nasıl olur? Yersiz mi kullanıyorlarmış?
Yerli.
Import. İthal.
Yani bugünkü Milliyet gazetesinin önemli şeyi bütün bu asker resimleri ile beraber olarak silahlı asker resimlerinin yanı sıra Bilim Bakanı Özlü konuşmuş. Türkiye'de yerli üretime yerli yüklenici firmaların seçimiyle başladık. 2004 dönüm noktası, Afrin'de yerli silah kullanımının %90'lara ulaştığını kaydetmiş. Anka yerli motorla uçmuş.
Rusya bu şeyden ne istiyor? Ateşkesin neden imzalamak istemiyor ya da masaya oturmuyor diye soracak olursanız tekrar o konuya dönüyorum ama burada mesela şeyden bahsediliyor. BBC Türkçe'nin yakın bir zamanda çıkan haberinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veto hakkına sahip 5 daim üyeden birisi olan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi sahada uygulanabilecek bir şeyler yapılması gerektiğini vurgulamış. Büyükelçi Nebenzia, ateşkes ilke olarak büyük bir önem taşıyor ve sadece insani yardım dağıtımı için yapılmamalı demiş.
Niye?
Başka şeyler vermiş, devam ediyor. Mesele bunun nasıl başarılacağı. İhtiyaç duyduğumuz şey sembolik adımlar. Karar almış olmak için karar almak değil, önlemlerin sahadaki koşullarla orantılı olması demiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Yardımcısı Kelly Curry de Rusya'nın Doğu Guta'daki çalışmaları durdurmak için atılan her anlamda çabaya engel olmakla suçlamış. Yani ne söylediği de belli değil Rusya'nın. Yeryüzündeki cehennem olarak nitelendiriliyor Birleşmiş Milletler tarafından ama masaya oturduğu o zaman da net bir şekilde ne söylediği de gazetelerden anlaşılmıyor. BBC Türkçe'den anlaşılmıyor anlaşıldığındayken. Şu deniyor: ateşkes ilke olarak büyük bir önem taşıyor ve sadece insanın yardımı dağıtımı için yapılmamalı. Mesele bunun nasıl başarılacağı, ihtiyaç duyduğumuz şey sembolik adımlar. Biraz zaman kazanmak için yapıyor olabilir mi Rusya bunu? Ya her zaman yaptığı gibi, belki de daha önce de yaptığı gibi. Biraz zaman daha kazanın. Mesela masaya oturmadan önce sürekli böyle Astana'da olsun. Başka nerede olmuştu? Rusya'da olmuştu galiba.
Soçi'de
olmuştu. Soçi'de insanlar, böyle bürokratlar daha doğrusu, masaya oturmadan önce gruplar ellerindeki bütün silah ve bütün güçleriyle beraber birbirlerine saldırıp toprak almaya çalışıyorlar ya. Zaman geçirmeye çalışıyorlar bir yandan da masaya daha kuvvetli oturabilmek için. Belki de en büyük masada zaman kazanmak için yapılmış hamlelerden bir tanesi bu Rusya'nın dediğiydi. Ayrıca dediğiniz gibi neden sadece insani yardım dağıtılması için ateşkes olmasın?
Yani çok temel bir soru. Yani sadece o sebeple olmalı zaten.
Evet.
Ya başka bir sebep yok.
İnsanlara gıda gitmesi için ateşkes olmalı.
Olmalı. İnsanlar ölmesin ve yemek yiyebilsinler diye.
Evet.
Evet ama öyle değil işte.
Farklı
durum
bir şekilde görülüyormuş.
Ama
tabii
yerli kullanım %90'a ulaşmış. Buna sevinmemiz
%90'a herhalde. %90'a ulaşmış.
Evet.
Ha tamam, o zaman ben %90'ını import zannettim.
Yok, %90'a ulaşmış yerli kullanım. Ve bir de şey çok güzel olmuş. Habertürk'te çok önemli bir haber var.
Yeni motor geliyormuş.
Sevgiliye hamamlı sürpriz. Büşra Develi sevgilisi Burak Deniz'in 27. yaş günü için Cağaloğlu hamamını kapatıp sürpriz parti vermiş.
Hamam mı kapatmışlar?
Evet. Günün çok en acayip. Önemli haberi bu. Bir de şey haberi var. Derya'nın finali varmış. Almanya'da Türk asıllı Derya Sipahi, parantez içinde 25, yani 25 yaşındaymış.
Gençmiş.
Hessen eyaletinde düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmuş.
Aa.
Ve Miss Germany 2018'in 22 finalisti arasına girmiş.
Wunderbar.
Kayseri kökenli güzel yarın yapılacak yarışmada podyuma çıkacak ve jüriden oy toplamaya çalışacakmış. Ya.
Vielen Glück. Bol şanslar demekti yanlış hatırlamıyorsam.
Vielen Glück.
Vielen Glück. Pardon.
Evet. Bon chance. Ben Fransızca takılıyorum.
Bu arada Türk...
Ben Büyükelçiden yanayım.
Hangi büyük? Evet evet.
Musa Bey.
Musa Bey. Hı. Musa Bey ne diyordu?
Böyle bir şey mi oldu dedi.
Bu bir müebbet değildir.
2-3 yıl istedi savcılar, onu vermişlerdir. Sizin kaynaklarınız yanlış dedi. Türk dünya tarihine geçecek bir...
Muhteşem.
...bilgi eksikliği. Orhan Pamuk'un da tekrar bu konuda söyledikleri... bugünlerde bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Bu karar düzeltilmeli muhakkak diyor. Evet, devamını da getirelim. Başka haberlerimize geçelim. Feeling Glück. Çevreyle ilgili birkaç önemli şey daha var. Loç Vadisi'nde 8000'e yakın ağacın kesildi. Daha da kesileceği haberi var. Hazal Ocak bildiriyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sarı Yazbalı köylülerin direnişiyle ve Danıştay kararıyla kurtarılmıştı ama yeniden santral tehdidiyle asla vazgeçilmiyor. Ayrıca da Artvin'deki 25 yıllık çevre mücadelesinde anayasa kararı bekleniyor diye de Yusuf Özkan imzalı bir haber var. Gene Cumhuriyet'te ve Cerattepe meselesi. Artvin'de, Cerattepe'de Cengiz Holding tarafından bakır ve altın madenleri çıkarılmasına karşı 25 yıllık mücadele... İç hukuk yollarının tükenmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne AİHM'e taşınacakmış. Yeşil Artvin Derneği Anayasa Mahkemesi kararının beklendiğini, olası olumsuz haberlere karşı da başvuru dosyalarının gerek AİHM'e gerekse de Birleşmiş Milletler'e hazırlandığını söylemiş. Böyle de bir durum var. Evet, şimdi peki kalan...
Bu arada Hollanda parlamentonun alt kanadı 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan bir önergeyi kabul etmiş. Hollanda hükümeti ise parlamentonun aynı yolu izlemeyeceğini duyurmuş.
Nasıl,
bir anetten tekrar söyleyeyim. Hollanda'da parlamentonun alt kanadı, Rusya'da hep Duma deniyor ama Hollanda'da ne denildiğini bilmiyorum. 1915 olaylarına soykırım olarak tanıyan bir önergeyi kabul etmiş.
Twitter Kemmer gibi bir adı var.
Neden Türkiye'nin alt kanadı yok? Türkiye'de alt kanadı yok. Tek kanat mı Türkiye? Tek kanatlı uçak mı?
Evet.
Hollanda hükümeti tek kanat bile yok belki de bu aralar özellikle. Hollanda hükümeti ise parlamentonun aynı yolu izlemeyeceğini duyurmuş.
Yani böyle bir kanat var bir kanat yok mu diyecekmiş.
Evet. Aynı yolu izlemeyecekmiş, yok demeyecek demiyor, aynı yolu izlemeyecekmiş.
Hangi yolu izleyecekmiş?
Tasarıyla ilgili açıklama yapan Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, hükümetin Ermeni soykırımı sorununu tartışmaya devam edeceğini ve bu konuda itidalli tutumunu sürdüreceğini belirtmiş. Kaag ayrıca kabine ve bu konuda Tvide Kammer'in yolunu...
İşte Tvide Kammer, onu söyledim, söylemeye çalışıyordum.
Tvide Kammer'in...
Tvide.
Tvide Kammer'in yolunu izlemeyecek bilgisini vermiş.
Evet, demin aradığım haberi buldum. Bir kez daha söyleyelim, Orhan Pamuk yazar... gazeteciler Ahmet Altan, kardeşi Profesör Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcağan gazeteci ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermiş. Bunu Ahmet İnsel'le de konuşmuştuk ama şimdi T24'te çıkmış açıklaması. Ve Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak verilen cezaları acımasız, haksız ve adaletsiz buluyorum dediğini de söyleyelim. Ve çok bence önemli bir noktaya işaret ediyor Pamuk. Bizi birbirimize bağlayacak şey korku, yani hapishane korkusu ve hiç bitmeyen tehditler değil, barış ve düşünce özgürlüğüdür diyor. Bunu günün sözü de yapmıştık. Kıyıma ve haksızlığa uğrayan kamuoyunun 40 yıldır severek tartışarak okuduğu bu değerli yazarlar değildir yalnızca. Bu ölçüsüz kararlarla zedelenen ve tükenen toplumdaki adalet ve güven düşüncesi, demokrasi ve kanun nizamla yönetildiğimiz inancıdır da. Bu çok önemli bir nokta gibi geliyor bana. Yani toplumun içindeki adalet ve güven düşüncesi ve demokrasi ve kanun nizamla yönetildiğimiz inancı. Bu temel duyguları kaybetmek bir milletin geleceğini zedeler diyor. Cezalandırma ve hapse tıkma siyasetinden hükümet vazgeçmelidir. Bu kararın yeniden ele alınması lazımdır diyor. Evet, medya yapılanması davasında esas hakkında savunmalar da yapılmakta. 29 medya çalışanının FETÖ medya yapılanması oldukları iddiasıyla örgüt üyeliği ve darbe teşebbüsü suçlamalarıyla yargılandıkları davalarda sanıklar ve avukatları esas hakkında savunmalarını yapıyorlar. Onu da belirtelim. İlginç bir şey de var. Terörle mücadele kapsamına, kanunu kapsamına giren suçların faillerini ihbar edenlerin ödüllendirilmesine ilişkin bir yönetmelik var. Bunun üzerinde yeterince durma fırsatımız olmamıştı. Şimdi Adana Milletvekili HDP'den Meral Danış Beştaş, bu suçları, failleri ihbar edenlerin ödüllendirilmesine ilişkin bu yönetmeliği hatırlatmış ve mesela bunu vermiş miydik hatırlamıyorum. İstanbul'da otobüste bir yolcunun başka bir yolcunun telefonuna bakarak ihbarda bulunması ve onun tutuklanmasını sağlanmasını meclis gündemine taşımış ve şeyi soruyor.
Daha önce muavinlerin muhbirlik yaptığını söylemiştik ama yan tarafta oturan yolcunun muhbirlik yaptığını söylememiştik.
Onlara yancı mı deniliyor?
Yancı muhbir yancı var. Muhbir. Bir de yolcu muhbir var. Mavi muhbir var. Muhbir vatandaşın çeşitli klasmanları var işte.
Evet, işte şeyi sormuş Danış Beştaş'ta. Bugüne kadar kaç para ödeme yapıldı vatandaşlara diyor. Onlara ödeme mi yapılıyor? Yani yurttaşlar birbirinin cep telefonunda ne yaptıklarını gözetleme yetkisini nereden almaktadırlar? Bu kişi mahremiyetine aykırı değil midir diyor. İhbarla yapılan gözaltılarda yargının hızlı karar alma gerekçelerini sormuş ve linç kültüründen bahsediyor. İhbar yöntemi bunun önünü açmaz mı diyor. Pek çok trajik örneği yaşanmış olan bu linç kültürünün bahse konu yönetmelik kaldırılması gündeminizde olacak mı ve kaç para verildiğini soruyor. Çok yani... İhbar edilen yurttaşın telefonundaki 8 Mart kapsamında ev ziyaretleri yaparak kadınlarla bir araya gelme etkinliklerine dair notların tutuklama kararını veren mahkemece örgütsel doküman olarak kabul edilmesi de ilginç değil mi?
Evet.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar da hazırlanıyorlar zaten. Pek çok şey var gösteride, gündemde. Ama nasıl ne olacağı konusunda bir belirsizlik de var şüphesiz ki orada. Ama yani hatta elimizde bir de şey vardı. Antikapitalistler Platformu 24 Şubat bu cumartesi saat 15'te İstanbul'da kadınların mücadelesinin tartışılacağı bir forum düzenliyor. Onu da belirtelim. Kadınlar direnişte, bedenimiz, hayatımız, emeğimiz, kararımız bizim diyorlar. Öte yandan da tabii Halk Evleri 5 Genel Başkanı Dilşat Aktaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yeni bir dalga bu. Dün oldu. Halk Evleri Genel Merkezi de yazılı bir açıklama yayınladı ve önünde de Halk Evleri önünde protesto eylemi yapıldı. Bunu da belirtmek gerekiyor.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen KTÜ, KTÜ Savunma Sanayileri Günleri ilginç geçmiş. Ülkenin her yanında okullarda giderek şiddet artarken lise ve ortaokul öğrencilerinin götürüldüğü sergide çocuklara silah tanıtımı yapılmış. Çocukların ellerine silahları vermişler ve onlara doğrudan kullanmasını nasıl kullanılacağını göstermişler. Liseli ve ortaokul öğrencilerine deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde. Bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Etkinlikte konuşan Trabzon Silah Sanayi TİSAŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlama Müdürü. Silah pazarlama müdürü. Baban ne iş yapıyor evladım? Silah pazarlıyor, silah satıyor diyordur herhalde çocuğun. Hı hı. Oğuz Beker. Lütfen silahımızı hiçbir kimseye, canlı bir varlığa doğrultmayın. Sadece silahları sadece insanları kastetmiyorum. Ülkemizde bunu zorunluluk haline getirmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok demiş. Çocuklardan silahları uzak tutalım demiş. Aynı zamanda çocuklardan silahları uzak tutalım diyorlar. Liselileri ortaokul öğrencilerini silah fuarına gönderiyorlar. Ardından da hiçbir canlıya doğrultmayalım silahları diyorlar. Nereyi vuracaklar peki? Sadece dağ taşı mı vuracaklar? Kağıt hedefleri mi vuracaklar? O yüzden bu kadar para harcanıyor. Teröristleri mi vuracaklar yoksa? Teröristler insan tabii, değil galiba. Canlı değil.
Onlar başka bir şey.
Etkisiz hale getirilen unsurlar.
Evet. Bir şeyde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Florida'daki büyük katliamda, lise katliamında silahlı polis durumu fark etmiş ama müdahale etmemiş.
Neden?
Bilmiyorum.
Hani her okula silahlı polis güvenlik görevlisi konulacaktı.
Varmış zaten.
Var mıymış?
Varmış. Ya. Ama müdahale etmemiş.
Etmemiş.
Neden müdahale etmediği belki yazıyordur.
İşini kaybetmek istemediği içindir belki. Yani bu tip olaylar olduğu zaman daha fazla böyle güvenlik görevlisi koyalım. Daha fazla şey olsun. Bir tane güvenlik görevlisi müdahale etmezse ikincisi eder şeklinde düşünceler olacağı için. İstihdam alanı yaratmak için belki de şey yapmış olabilir. Müdahale etmemiş olabilir. Nasıl fikir?
Öğrenci... Fena değil. Öğrenciler aslında bayağı sıkıştırıyorlar. Marco Rubio başta olmak üzere senatörleri filan. Para aldın mı almadın mı? Bundan sonra alacağım mı almayacağım mı diye soruyorlar. NRA'den yani National Rifle Association'dan. Senatör Marco Rubio da ya bu şimdi bir dakika dur öyle bakılmaz bu işe filan gibi kıvırıyor.
Kaçamak
cevaplar evet. Veriyor. Acayip kıvırıyor. Fakat en ilginci bu müdahale etmeyen polis silahlı polisin olduğu gibi başka bir şey var. Kaliforniya'da bu sefer tamamen batı yakasında El Camino Lisesi'nde 17 yaşında biri katliama girişmek üzereyken engel olunmuş.
Kim engel olmuş? Silahlı polisler mi?
Yani başlamamış daha. Şeyi görmüşler. Okuldan birisi öğrencinin biri okulda kendi kendine mırıldanıyormuş ya bunların hepsini kampüse ben bir silah getirsem de bunların hepsini vursam filan diye konuşurken duymuş. Ya şuna bir bakar mısın demişler. Ya böyle şeyler oluyor. Bu gerçek bir hikaye evet. Yani. Ve onun üzerine polis de evine arama yapmış. Evinde fazla da bir şey çıkmamış çocuğun. İki yarı otomatik silah, tüfek, iki tabanca, bir de 90 yüksek kapasitede mermi, mühimmat. Nasıl?
Trajik.
Yakalanmış çocuk ama. Evet, bitiriyoruz o zaman bu ilk saati. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 2004'te suç haline getiremediği zinayı yeniden gündemine alması gibi bir haberle bitirelim. Zina 1926'dan 90'ların sonuna kadar suçtu. Anayasa Mahkemesi zinayı suç olmaktan çıkarmıştı. AKP 2004'te zinayı yeniden suç olarak sokmayı denedi. Konu 2018'de Türkiye gündeminde. Biz Avrupalıyız diye çıkmış o zaman Sabah gazetesi reddedilince. Şimdi başka durum tabii. Böyle zina. Yavuz Bingöl'de türkücü yandaş mısınız sorusunu cevaplamış bir televizyona çıkmış. Ben yandaş değilim. Hayatımda da 3 kez oy kullandım. başkalarına da verdim. Bir kez de AKP'ye verdim.
Hı-hı. Ama bir kez SHP'ye verdim.
Bir kez Sırrı Süreyya.
Sırrı Süreyya Önder diye bir parti mi varmış? Sırrı Süreyya Önder. SSÖ'ye mi vermiş?
Evet.
Yoksa Sırrı Süreyya Önder'in isminin hemen üstünde logo yok muymuş? Bağımsız mı girmişti Sırrı Süreyya Önder? Bağımsız girmişti galiba.
Belki
olabilir. Şey ama sonuçta HDP diye evet. geçiyor değil mi? Yani partide grubu olan yer HDP. HDP olacağı da biliniyordu önceden.
Ama
şey yapmaya gerek
şey
yok.
Demiş.
Korkmaya gerek yok HDP demekten.
Günün en önemli açıklamasını yaparak bitirelim Yavuz Bingöl'ün ağzından. Hülya Koçyiğit'in Türkiye fazla özgür sözüne katılıyorum demiş.
Evet.
Bu fazla özgürlük meselesi benim...
Midenizi mi bulandırıyor?
Yok, bulandırıyor. Kafamı kurcalıyor.
Midem
kaç gram fazla diye bir özgürlük tartısı getirmemiz gerekiyor.
Onlardan 50 gram özgürlük gibi mi mesela? Hı? Hülya Koçyiğit değil mi?
Evet.
Pek fazla izlemediğim için filmlerin isimlerini de çok yakından bilemiyorum. Zorla maruz bırakılmak ayrı. Ama mesela nasıl ölçüyorsunuz gerçekten bunu? Kime, hani, kime diyeceksiniz? Bize 50 gram özgürlük ya da 50 liralık özgürlük ya da 50 litre özgürlük ya da 50 santim özgürlük.
Türkü çalabiliriz. Hani benim bilmem kaç gram pastırmam türküsü evet. gibi. Hani benim 3 gramlık özgürlüğüm. Fazla özgürlüğüm diye de türkü söyleyebiliriz herhalde. Evet. Fazla özgürlük konusu bana fazla geldi. Kapatıyoruz.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin.
Merhaba, nasılsınız?
Merhaba, günaydın.
Gayet iyi.
Fazla özgürlük, az özgürlük derken yani Ömer Bey bizden kaçıp gitmek istiyor galiba. Özgürlüğüne mi kavuşmak istiyor?
Özgürlüğün fazlasını tartışıyorlar. Vallahi bilemedim.
Fazlası zarar mı özgürlüğü?
Azı karar, fazlası yani zarar.
Kendini bulsak azı mı çoğu?
Mesela çok özgürlük bulanlar dağıtıyorlar mı? Alkol sarhoş olmuş böyle partilerde dans eden masanın üzerindeki
ay,
insanlar gibi.
İşte bu Avrupa bitmiş durumda. Bütün Avrupa kültürü, Batı kültürü işte böyle yani.
Fazla özgürlük.
Dökülüyor gidiyor. Dolayısıyla işte özgürlüklerimizi en iyisi kırpalım budayalım. Hiçbirine
evet.
gerek yok.
Fazlasına. İşte,
zaten son bu paketle seçim özgürlüğümüzü de sanırım sessiz sedasız kırpıyoruz. Bu en son işte ittifak için gönderilen yani aslında milli bir koalisyon oluşturan koalisyonlar bu kadar kötü dendi. Sonunda koalisyon hükümeti kurmak için bir tane meclise gönderilen paket tabii çok alem. Ama yani gerçekten vatandaşlar olarak artık biz mi üzülelim bilemiyorum veyahut da biz mi dertlenelim. Birazcık da milletvekilleri düşünsün, birazcık da belediye başkanları düşünsün. Yani ki çok sıkıntı çeken görevinden alınan belediye başkanları hapiste milletvekilleri var yanlış anlamayın yani onları hiçe sayarak söylemiyorum. Bunun ötesinde ama biraz da politikacılar sanırım düşünmek zorundalar. Herkes de bir onlarda bir rahatlık sanki adeta yıllar böyle geçecek gidecek seçim yasasında çok ciddi değişiklikler yapılıyor olması sırf bu ittifak için sırf bu ittifakı kazandırıyor olabilmek için kimseyi rahatsız etmiyor politikacılardan gibi gözüküyor böyle oturuyorlar yerlerinde. Yani onların problemi bir daha çünkü bakalım o koltukları görebilecekler mi? Bakalım nasıl bir seçimle karşı karşıya kalacaklar. Bunun sonucu nedir? Sonucunu biliyoruz. Ben biliyorum en azından. Daha önce de hep yani bir tek bana sanki sır gibi gözükmüş değil de Rusya'yı çalışmaktan ötürü biliyorum. Ve Rusya ile ilgili zaten benzerliklere vurgu yapıyorduk. Orada da seçimsiz seçimler olduğu için... yani biraz o örneğe bakalım. Tabii sonsuza kadar gitmiyor. Orada da işte büyük bir hep geçen haftalarda sık sık konuştuk. Son 15 günlük kavşağa giriyoruz Rusya seçimlerinde. Orada da ya son 18 günlük daha doğrusu Mart başıyla beraber onunla ilgili daha çok konuşacağız zaten. Cansız, heyecansız, gayet işte şey ikide bir tek ümit veren liderin, muhalif liderin ki seçimlere katılmasına zaten izin verilmiyor. Alexei Navalny'nin ikide bir gözaltına alındığı bir süreç yaşanıyor. Herkes bıkmış, muhalif basın ayrı bıkmış, yandaş basın, Kremlin yandaşı basın kendilerinden bıkmış vaziyetteler. Böyle bir buhran bunalım halde seçimler geliyor orada.
Evet, içte, içte öyle, dışta da Suriye evet. Konusunda muazzam bir bunalıma da katkıda bulunmakta Rusya. Son ateşkes sadece sivillere yardım ulaştırılmasını, Doğu Guta faciasında evet. Engelleyici bir rol oynadı. Yürek paralayıcı bir durum yani.
Tabii yani tabii Doğu Guta meselesi bütün işte oradaki dümdüz ediliyor. Bu Şam'ın hemen dış mahallelerinden bir tanesi aslında. Ve eskiden de işte süt ve tarımın süt üretimi bütün o yani daha doğrusu mandıraların ve işte tarımın çok kuvvetli olduğu bir yermiş. Yani aslında dehşet verici bir şey tabii.
Evet,
yani
bugün beşinci,
her bakımdan.
Evet, beşinci gündür bununla yatıp kalkıyoruz maalesef. Bu Doğu Guta'daki hem görsel yani fotoğrafları ve videolarıyla bulunabilen hem de tanıklıklarla bir takım gazeteciler, batıdan da gazeteciler de girme fırsatı buldular. Korkunç. Yani ve şimdi de işin bir de İdlib'e taşınması var ama onu daha birazdan konuşma fırsatımız olacak herhalde önümüzdeki günlerde. Ama çok büyük bir şey var. İnsanlık faciasının eşiğinde, içinde, ta içinde olduğumuz aşikar. Fakat ben bu soy ağacı meselesini konuşalım demiştik geçen haftadan. Evet. Belki oraya.
Tabii. Yok tabii. Suriye ile ilgili son şunları söyleyeyim. Yani söylenecek tabii çok şey var. Fakat bir de tabii Afrin meselemiz var ve orada da işte bir dünya savaşı, adeta mini dünya savaşı ortaya çıkmış vaziyette.
Evet.
Yani orada da işte şimdi Afrin'e giren Esad yanlısı milisler de Şii ve bilfiil İran'da işte bu Kudüs gücü devrim muhafızlarının o Kasım Süleymani var onların komutanı. Onun tarafından eğitim görmüş. Ve dolayısıyla ilk defa 200 yıl sonra 2. Mahmut'tan sonra 200 yıl sonra 1821-23 arası bir Kaçar Hanedanı'yla Osmanlı'nın savaşı olmuştu. O zamandan bu yana ilk defa dolaylı olarak da olsa İran güçleriyle karşı karşıya geliyor. Türk ordusu veya da Türk askeri olarak niteleyebileceğiniz tabii Osmanlı daha karışık bir yapı, başka bir şey, bunu unutmadan söylüyorum. Ama ilk defa bir çatışma yaşanıyor. İran ve aslında bu artık Türk ve Osmanlı neyse o şey arasında, yapılar arasında. Dolayısıyla bu 200 yıllık bir aksı da kırmak aynı zamanda manasına gelmiş oluyor. Bunun ötesinde işte 98'den beri ilk defa Şam Kürt sorununda bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu da çok sarsıcı bir gelişme aslında başlı başına. Ve bütün bu Doğu Guta ve aynı zamanda Afrin'i beraber de ele alırsak Suriye Savaşı bitmesine çeyrek kala var, böyle var gibi gözüküyordu. Tam tersi birdenbire alevleniyor. Bununla ilgili iki görüş var. Bir tam sonuna gelindi. O yüzden son da zaten çok şiddetlenir ki ben bu görüşe katılmıyorum.
Yani bence bunu Fisk de yazmıştı, bu görüşü yani sonunda savaşlar artar diye.
Cengiz Akdar da aynı şekilde dile getirmişti yanlış
hatırlamıyorsam. Evet, yani bu Lübnan tabii savaşını iyi bilenler ve yaşamış olanlar Cengiz Akdar da Robert Fisk de ikisi de bilirler. İyi gözledikleri, çalıştıkları da bir savaş, Lübnan Savaşı. Lübnan Savaşı'nda aynı böyle bir durum 1989'da şeyde olmuştu. Fakat burada başka bir şey var tabii bence. Bence tam tersi savaşın belki bir 7 yıla daha devretme durumu var. Çünkü çok daha karmaşık Lübnan Savaşı'ndan yapılar ve içine girenler, tarafların istedikleri ve çok daha içindeler. Yani Lübnan'dan farklı olarak işte Amerika ve Rusya'nın varlığı, yani bölgesel güçler ötesinde. Burada İsrail işte şimdi devrede, Suriye'de, İran, ondan sonra tabii Türkiye çok içinde. Ve bütün dünyanın Kuzey Kore'den, Çin'den tutun, bütün Avrupa ülkelerinden, büyük Avrupa ülkelerine çeşitli taraflara silah sağladığı müthiş karmaşık bir denklem söz konusu ve liderlik yok. Popülizm işte çağında, ki bunu da daha sonraki dönemlerde konuşuruz, bildiğimiz yapıların elimizden ayağımızdan kaydığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla Suriye Savaşı'nda da bir hakikaten barış süreci, klasik anlamda bildiğimiz, bir türlü tesis edilemiyor. Ve bu açıdan ben son payların, kozların paylaşılıp son kumar masasının kurulup sabaha karşı hadi ondan sonra dağılalım kim ne aldıysa halinde olduğumuzu pek zannetmiyorum. Bence tam tersi, bir 7 yıllık daha sürece girmiş olabiliriz.
Ben de katılıyorum size.
Ben de öyle bir kaygıyı paylaşıyorum doğrusu, evet. İstersen birkaç Alman basınından da birkaç şey vardı, dün de bu sözünü etmiştik zaten. Orada hangi gazete olduğunu şu anda hatırlayamıyorum ama yani zaten dünya savaşı açıklanmamış olmakla birlikte resmen bir dünya savaşı bütün taraflarıyla olmakta olduğunu mini çapta ve bunun çok vahim sonuçları daha olacağını söyleyen ve hepimizin de, hiç kimsenin de taraf olamadığı, çünkü müdahale etmediği için suç ortağı sayıldığını belirten bir öz eleştirelde bir yazı vardı.
Tabii, yani aynen öyle. Kimse tam müdahale edemiyor. İşte kaygılar açıklanıyor. İşte Doğu Guta konusunda mesela Batı ülkelerinden tepki var. İşin ironik yanı ki orası işte Rusya tarafından ve Şam yönetimi tarafından radikal dincilerin, cihatçıların merkezi olarak etiketleniyor ve o yüzden saldırdıklarını söylüyorlar onlar da. Dolayısıyla bir yandan işte çok komik bir şekilde, komik dediğim yani ironik, yani kimse yanlış anlamasın, insanların yani patır patır insan ölüyor son haftalarda, yani binlerce insandan bahsediyoruz bu savaşın alevlenmesiyle. Herkesin aslında kendi çıkarını, kendi tarafını kolladığı çok insani şeyler yapmaya çalışırken dahi ve çok ironik olarak da Batı ülkelerinin aslında Türkiye ile aynı tarafta olduğu düşündüğü. Fakat Türkiye'de bu ittifaklarını çatırdatmış ve tam tersi Batı ülkelerinin kendisine Suriye üzerinden cephe aldığını düşünür ve bunun propagandasını yapar durumda. Dolayısıyla çok da enteresan, tuhaf durumlar.
Evet.
Neyse, bunlar çok derin ve girdikçe önümüzdeki maalesef bence aylarda konuşuyor olacağız. Daha haftalarda da. Çünkü Lübnan Savaşı'nda da işte bir aslında beter bir denge oturduktan sonra, savaşın ilk yıllarından hemen sonra yıllarca devam etti. 1975'ten 1990'a kadar 15 yıllık böyle çok uzun 15 diyorum şeye, o kadar 25 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yani burada da artık neye gelir şeyde, onu da pek bilemiyorum, yani Suriye'de denklemi ne olur bakalım, göreceğiz. Soy ağacı meselesine geçelim. Evet. Çünkü o gerçekten esrarengiz bir durum. Bir kere niye bu kadar sevdik bu işi ve nedir yani, ne oluyor, neden bir kere başladı E-Devlet'te? Niye biz bu kadar 15 milyondan fazla belge o şey yapılmış, hazırlanmış? Nedir yani bu işler sizce?
Çok kolay yorumlanacak bir şey değil ama Türklerin genel olarak bir soylarına merakı var. Çünkü geçmişini iyi silinmiş, yani tarih diye bir şey olmadığı için, tarih eğitimi ya da eğitimde müfredatta bir tarih olmadığı için çok ciddi bir merak var.
Evet.
İnsanların kendi soyları sopları hakkında diye düşünüyorum. Şey de diyor ki mesela Ağustos'ta, bugün dün yayınlanan Ağustos'ta, yani soy bilgisi kayıtları yeniden açıldı ve bir son verilere göre milyonlarca insan E-Devlet sitesine girerek soy bilgilerini kontrol etmiş. Bu tablo elbette 1915'te çok büyük kayıp yaşamış, binlercesi de Müslümanlaştırılmış Ermeni toplumu için önemliydi diyor. Yüzleşmek için bir fırsat diye de nitelendirmiş.
Optimist bakmışlar.
Evet.
Evet yani. Yani insanlar birdenbire bir kere çok geriye gitmiyor. Bilmiyorum çok sürpriz yaşayan var mı ailesine bakıp da. Dolayısıyla yani zaten bilinen hikayeler aslında. Evet. Bu, yani belki isim olarak tam adı konmuş veyahut da işte şu tarihte doğmuş, şöyle olmuş falan biraz hikayeleş değil de biraz hikayeleştirilmiş şekilde. Ama yani 19. yüzyıl çok uzak bir zaman dilimi değil bizim için. Belki daha gerilere gidilse farklı şeyler çıkabilirdi. Böyle yani birdenbire gerçekten Ermeni kökenli olduğunu öğrenen var mı? Bilemiyorum yani o konuda intiharlar yaşayan veyahut da işte Rum kökenli olduğunu vesaire. Yani çok sürpriz yaşayanlar belki vardır. Bununla ilgili hikayeler sosyal medyada paylaşılıyor ama gerçekliklerini bilemiyorum. Çünkü soy ağacı meselesi henüz medyanın çok girmediği, sadece böyle işte bir şey var falan veya işte vatandaşlık alınmaya çalışılıyor bunun üzerinden diye işte bu tarafını işin birazcık haberleştirildi. Yılmaz Morgül'ün açıklaması var.
Kim o?
Evet, o kim şimdi? Musiki bu sanatçısı. Acı görevi sana veriyorum Can, sen anlat.
Musiki sanatçısı.
Öyle mi? O ne?
Popüler kişilik.
Ne demiş o?
Dedelerinizi sevin demiş. Soy ağacınıza bakıp sadece soyunuza bakmayın. Gidip soyunuzu, yaşayan soyunuzu da görün şeklinde bir açıklama yapmış.
Bayramlarda, kandillerde dedelerini aramayanlar devletten dedesini arıyor demiş.
Vay canına, ezberlediniz mi bunu?
Önümde açık maalesef. Sabah yani bunu tekrar bu travmayı kendine yaşatmak için açmış bakmıştım.
Mazoşist misin?
Hayır, yani, açık radyo dinleyicisi.
Evet, yani git her kendini kamçılat bu habere bak, yani doğru söylüyorsunuz da. Yani şimdi gerçekten travma yaşatıyoruz ama
Sizin biz daha çok daha biraz gerilere gitmeye, sen de söyledin ya 19. yüzyılda işte gidiyor. Biz bu Açık Gazete içinde çok derinlemesine bir araştırmaya girdik soy ağacını ve evet. 1 milyon 800 bin yıl öncesine kadar götürdük. Homo erectus'a varıyor bizim atalarımız.
Reis arketipinin başlangıcını bulduk.
Ve dilin de siyah filan gibi, yani bütün Endonezya'ya ve işte Asya'ya kadar ulaşan atalarımız Homo erectus. Bayağı kürek kullanmışlar, denizciymişler ve denizcilik terimleri kullanmadan da bunun mümkün olamayacağını söyleyen çok önemli bir araştırma geçen gün yazıldı. Biz atalarımız derken Homo erectus'u kastediyoruz.
Bizim dedemiz, asıl dedemiz. Vallahi şimdi bu tarih merakı bir kere son zamanlarda Türkiye'de iyice ortaya çıkmış vaziyette. Tarihi daha iyi bilmek değil, fakat tarih konusunda sohbetler, televizyonda programlar, bir pop tarih.
Her zaman olarak her zaman bir numaraydı pop tarih. Çok
evet,
iyi bir
tabii,
terim. Evet.
İletişim kanallarının ve televizyonun bir anlamda değişmesi, gelişmesi vesaireyle daha da bir başka hal aldı. Mesela bu kadar tarih programının olduğu başka ülke, başka yer düşünmeye çalışıyorum. Pek yok aslında. Yani hani bu kadar biz belki kimiz krizini derinden hissettiğimiz için hakikaten şimdi aklımızda bu soru kalsın. Belki dinleyicilerimizden bize ulaşan ve söyleyen olur. Farklı ülkelerde yaşayan deneyimleri olanlardan da.
Bir şey sorabilir miyim bu noktada?
Evet.
Buna tarih diyebilmemiz mümkün mü? Yani tarih denilen şey bir bilim, yani bir bilimin bir metodolojisi var. Çeşitli
çok
şeylere
doğru
dayanıyor. Bunu tarihten başka bir şekilde adlandırabileceğimiz bir şey olabilir mi? Bellek mesela ya da.
Söyledi, pop tarih dedi.
Ya ama gene tarih olarak geçiyor, ama bellek olarak yani nitelendirebileceğimiz farklı bir alanda böyle bir söylem üzerinden giden tarihi geçmişi kullanıp söylem üzerine inşa edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?
Sözde tarih. Vallahi tamam, ne diyeyim yani tarih görünümlü aslında, yani bu şey gibi aslında, ne bileyim yani bir şeyin hani ne bileyim sakızlar falan var ya, bir şeyin tadını veriyor ama değil yani karpuz aromalı tarih aromalı.
Evet, iyi
güzel. Bak bu oldu.
Evet,
oldu.
Tarih aromalı.
Taroma diyelim kısaca.
Taroma, evet, çok güzel, bunu da tescilledik bu programda.
Ne işe yarıyor taroma?
Taroma valla kendisi herhalde iyi hissettiriyor. Bir kere yani bir imparatorluk kültürüne sahip çıkıyormuşuz gibi. Gerçekte tarih imparatorluğa sahip çıkmak zor. Çünkü ne yapmanız gerekiyor? Mesela binalarını, işte mirasını korumak, aslına uygun restore etmek. O işte mesela geçmişe dönüp işte şeyleri arşivlere girip, ki çok sıkıcı bir şeydir yani. Hakikaten o şey ağır çalışmaları yapmak, yani tarih çalışması yapmak dünyanın en yalnız, en sıkıcı ve en, yani tabii sevenler için başka bir şeydir, heyecandır, ama yani aslı özü budur. Saatlerce tozlu, şey zorlu yerlerde vakit geçireceğiniz, özellikle Türkiye'de ve iğneyle kuyu kazar gibi. Tarihte sizin bir bilim insanı olarak yapabileceğiniz katkı bir kaşık kadardır. Yani iğneyle kuyu kazarsınız, kazarsınız, bir belge üzerinde çalışırsınız, çalışırsınız ve günler, saatler, aylar, yıllar boyu ve küçücük, minicik bir o tarih denizine çay kaşığı bile sayılamayacak bir şey yaparsınız katkıda ve sonra işte bunun gene yani bir avuç insana anlatmaya çalışırsınız. Böyle aslında şeydir, nankörde bir alanı vardır. Çünkü o büyük tarihi yapmak çok zordur. Ve gerçek aslında şey tarihçiler, akademik olarak tarihçiler pek sevmezler o büyük tarih işini. Çünkü böyle büyük tarih derken alıyorsunuz mesela 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık, binlerce yıllık zaman dilimlerini bir roman gibi anlatıyorsunuz. İnsanlık tarihinin veyahut da işte bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mesela gelişimini, değişimini vesaireydi. Fakat orada aslında işte tabii yapılması gereken ve asıl bilgileri bize veren, ki büyük tarihte yazılabilsin diye o bilgileri veren minicik detaylardır. Evet. Nedir mesela bir kişinin günlüğü? Ki o eski yazıyı tam okuyabileceksiniz, o dönemin kontekstini. Mesela şimdi bizim, ben günlük tutuyorum. O evet. Hal günlerinde Türkiye. Benden 1000 yıl sonra, hadi bir 100 yıl sonra diyelim, 200 yıl sonra biri bunu buluyor. Ki bu çağda bu bulabilir mi? Ne olur, bu kayıtlar, elektronik kayıtlar çok da uçucu. Hem uçucu hem değil tabii, o da tartışılır ama neyse. Hadi diyelim buldu bunları ve bu zavallı açık radyo yorumcusunun acıklı hayatına tanık oldu.
Heykel yapın, heykel yapın, günlüğü boş verin, heykel olarak alın, toprağa gömün, 3 sene sonra bulursun.
Tamam, kalır o da.
Yani heykel daha garantili.
Ya onu da biri düşürür, kırar falan. Can neyse, benim dediğim başka bir şey. Yani şimdi bulundu, alındı. O kadar da acıklı ses tonu yapmaya gerek yok. Ama diyelim ki bu günlük bulundu. Şimdi ne anlaşılacak o hal Türkiye'siyle ilgili? Yani şimdi hangi, yani benim gözümden, benim baktığım şeyden bir o hal Türkiye'sinin nesini anlayabilir bir tarihçi ve bu dönemi nasıl adlandırabilir? Yani ne kadar zor bir aslında şey olduğunu, iyi tarihçi olmanın ne kadar zor olduğunu biraz anlatmak istedim.
Evet.
Dolayısıyla birçok kaynak çok öznel falan, yani bu bundan dolayı bir şey oluşturabilmek zaten çok zor. Fakat pop tarih, taroma çok aslında şey, çekici bir yanı var. Çünkü böyle oradan böyle insanların hayatlarında bir kere sadece şok edici ve heyecan verici detaylar, o sıkıcı, yok ev işleri yaptım, evet. Oturdum ağladım, sonra dikişimi diktim mum ışığında bilmem ne, sonra verem oldum falan gibi değil de böyle aşklar yaşanıyor, o gidiyor bu geliyor, aileler oradan oraya savruluyorlar, yeni hayatlar kuruyorlar. Kolay mı yeni hayat kurmak Allah aşkına? Yani
evet.
Git kur kolaysa. Şimdi bunlar bütün şeylerde, savaşlardan çıkıyorsunuz bilmem ne, kolay mı? Takır tukur insanlar ölmüş, müthiş hastalıklar yaşanmış. Bu berbat, korkunç tarafları tarihin tabii konuşulmadığı, fakat böyle bir şey yaşadığımız, aslında bir hayal dünyası yaşandı.
Evet, hayal dünyası. Benim aklıma şu geldi.
Evet.
Mesela şey olarak düşünün, kendi halinde vergi dairesinde çalışan bir memursunuz, mazbut, işine gidip gelen. Sonra bu soy ağacı uygulamasıyla bir bakıyorsunuz, anne tarafından Afrin, baba tarafından Musul çıkıyor. Ne hissedersiniz? Nasıl bir şekilde görürsünüz geleceğinizi diye düşündüm ben. O yüzden ama etrafımdaki insanlara sorduğum zaman ilk önce böyle bir turnusol kağıdı olarak nitelendirdim. Soy ağacına bakanlar ve soy ağacına bakmayanlar diye. Böyle bir şey söz konusu değilmiş. Herkes bakmış neredeyse. Herkes merak edip bir şekilde bakmışlar.
Yok.
Evet, bakmayan yok. Tek tık da girip bakabiliyorsunuz. İnsanlar sırada bekliyorlardı. Neyse.
Bedava.
Bedava. Evet, tarihe girmenize gerek yok. Arşiv denilen bir şey yok. Geliyor direkt mailinize ya da kendi bastığınız tuş üzerine bilgisayarınızın ekranına. Ve herkesin de o kadar fazla anlı şanlı bir tarihi olmadığı ortaya çıktı. Belki de zaten bilmiyordu.
Evet.
Malumun ilanı oldu ama hala şu soruyu cevaplandıramadım. Neden şimdi? Neden şimdi böyle bir uygulama çıktı? Çünkü bu arşivlere daha önceden erişebiliyordu. Neden şimdi online hale getirilebildi? Ve insanlar bu konuyla alakalı geçmişe bakma ihtiyacı duydular.
Bizim günlüğümüzde de 100 yıl sonra okunacak ya da 200 şu olacak. Büşra Develi sevgilisi Burak Deniz'in 27. yaş günü için Cağaloğlu hamamını kapatıp sürpriz parti verdi.
Ömer Bey, sizin de hayalinizde vardı galiba. Bir tek magazinde bu mu ilginizi çekti yıllar?
Ben bilmiyorum artık. Vallahi bilmem. Ölüm
hamam kapatma falan.
Önümde bu var. Tarihi evet, hamam.
Duyurulur.
Üstelik katmanlı, çok katmanlı.
Evet, neden şimdi?
Neden şimdi? Valla tabii komplo teorilerine girilebilir. Belki işte Balkan kökenlilerin vatandaşlık alıp eğer alınabiliyorsa Bulgar, işte Makedon vesaire, biz o göçmen mevzu derecede göçmen var. Onların bir tür gidin beyaz Türklerin o tarafı beyaz değil de neyse işte Balkan Türkü falan olanların gidin mesajı verilmeye çalışılıyor olabilir. Komplo teorisi bir numara. İkinci numara, yani bu genelde zaten hani devlette ve devlet ötesinde şey bir böyle moda var adeta. Yani eskiye böyle nostalji şey halinde. Ki popülist yapılarda hep bu var, bu taraf aslında. İşte Macaristan'da da bunu görüyoruz. Eskiye bir böyle şey, eski kökenlere, eski devirlere, onların kazılıp tekrar geriye getirilmesi.
Nuh peygamberin işte şey kullandığı vardı. Şimdi Abdülhamid'in de Google'u keşfettiğini ciddi olarak anlatanlar varmış.
Var, evet ya. Yani ben de onunla dalga geçtim. Hatta sosyal medyada şey diye paylaştım. Ceviz ağacından kendi oyduğu masanın üzerinde icat etmiş idi falan diye.
Milliyetçiliğe bir katkısı oluyor mu peki bu tip uygulamaların? Yani toplumun içindeki o algıyı arttırıyor mu? Yani seçilmiş olan hissettiriyor mu kendini mesela bu tip uygulamalarla beraber? Seçilmiş olan hissediyor mu insanlar?
Komplo teorisinin o 3 cumhuriyetten bir adım geriye gidiyorsunuz ailelerinizde. Birdenbire evet. 19. yüzyıl modellerini de görüyorsunuz. Yani dolayısıyla cumhuriyet öncesi de bir kökümüz vardı diye anti-cumhuriyet bir şey olabilir. Ya bunların bu aslında bir toplumsal kültür ve psikoloji herhalde. Şimdi bunun derinine, yani komplo teorileri biraz şey oluyor, afaki oluyor tabii. Ama yani hakikaten bizim yani genel olarak yani geçmiş diziler geçmiş dolu, şey geçmiş dolu, yani bütün aslında modalar son yıllarda Otomanya adeta tipi modalar, işte hamam kapatmadan tutun aslında şeye kadar, yani birçok böyle geçmişe yönelik, eskiden benim zamanımda hamam yani yoktu, öyle bir şey. İnsanlar hamama gitmezdi ya da şeydi böyle, hani modern ve asri bir şey değildi.
Jacuzzi şimdi, şey mi vardı?
Biz jacuzziye girerdik şekerim. Hayır, öyle bir şey değil demek ki. Ya yoktu yani. Duşa banyo.
Fakirlikten bir hamamımız bile yoktu diyorsun.
Yoktu yani, böyle hani geçmişe dair birçok şey sonradan kazılıp adeta çıkarılıp tekrar hayatımıza entegre edildi. Bazı şeyler iyi ki tabii ki öyle oldu yani. Hani bunda kötü bir şey olarak söylemiyorum. Fakat dünya genelinde de bu böyle aslında. Yani bir geçmişi keşfetme halleri vesaire var. Fakat bunun ötesinde tabii bizde böyle bir pop kültür olarak da çok yani hani Osmanlı bilmem nesi, Osmanlı artık nesi, her şeyin başına bir Osmanlı bilmem nesi falan getirilip pazarlanır oldu.
Evet, bu soy merakı, ben de şeyi de söylemiştim, yani söyleme fırsatımız doldu konuşma. Bu Aziz Nesin'in soyadı kanunu çıkarıldığı sırada yazdığı bir hikayeyi hatırlattı bize. Herkes koştu, kendinde ne yoksa onu aldı kendine diye.
Ben okulu düşündüm biraz.
Cömert soyadını aldı. Haysiyetsiz ne kadar adam varsa şeref soyadını aldı.
Öyle yani, evet de ben o konuyu biraz düşündüm. Mesela demir soyadını alan ne olacak? Demir eksikliği çekenler mi gitmişler, demir soyadını almışlar? Ya da bakır eksikliği çekenler?
Yok, korkak olanlar.
Korkak olanlar.
Demir gibi sert oldu, onu anlatmıştım. Şey, fakat bunu bitirirken ben bir de şeyi eklemek istiyorum. Demin unuttum, bu Doğu Guta katliamı üzerinde. Almanya'dan iki saygın gazetenin yorumları vardı. Stuttgarter Zeitung şey diyor. Bölgesel savaş şeklinde aslında bir dünya savaşı gerçekleşiyor diyor ve Suriye'deki durumda en trajik olan artık katliamlara dur diyebilecek bir devlet ya da otoritenin kalmamış olması. Suriye'de bölge ve herkes bu savaşın parçası. Bu yüzden de ara bulucu olma hakkını kaybetti diye bir tespit yapmış. Süddeutsche Zeitung'da uzman olmasa da herkes savaş meydanında asıl cezayı kimin ödeyeceğini bilir diyor. Yani asıl ceza sayısız insan, bir ülkenin geleceği, bunun yanında da dünya barışı ve uluslararası güvenlik. Tüm dünya lanetlenmiş gibi bu faciayı hareketsiz bir şekilde izliyor dedikten sonra da bu tespitle bitirmemiş Allah'tan. Bir de şeyi söylüyor. Yani dünya kamuoyu aslında o kadar da güçsüz değil, kendini bu toparlamalı diyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu mesela, Güvenlik Konseyi müdahale edebilirler. Ayrıca Suriye'deki savaş suçlarını yargılamak üzere bir uluslararası mahkemeyi görevlendirme hakkı var. Onu kullanmalıdır diyor.
Evet.
Bu Suriye'deki savaşı bitirmez belki ama savaşın mağdur ve faillerine dünyanın durum karşısında çaresiz olmadığını gösterecektir diye benim de katıldığım bir yorum yapıyor.
Ya pesimist ondan olmaya gerek yok. Hala yollar var. Bunu durdurabilecek, gayet medeni bir şekilde gerçekleştirebilecek metotlar mevcut. Diplomasiden ve sokaktan da geçiyorsa
evet, bu yapılabilir. Ben de yani buna hem Süddeutsche Zeitung'a özellikle bu yorumuna katıldığımı belirtiyorum. Yani.
Evet, daha işte Suriye'yi de çok konuşuyor olacağız. Gelecek haftaya da birazcık bence devredelim bu soy ağacı meselesinde. Daha söylemek istediğim şeyler de vardı. Farklı yani tarih belki arayışımızı evet. Biraz üstüne onu düşünerek. Bir bakalım yani şey yapalım. Nedir bizi aslında bu kadar... Köksüzlüğümüz mü bizi bu kadar köklerimizi aramaya, geçmişle kendimizi böyle kafayı bozmaya adeta iten ve ben de biraz şeyden de ayrıca bahsedeyim. Tarih bir takım ülkelerin politikasında nasıl kullanılıyor? Mesela Makedonya örneği de var. Orada da Büyük İskender döneminin geri getirilmesi çabaları falan söz konusuydu.
Konuşmalıyız evet onu da.
Evet Rusya var vesaire. Bütün bunları bir şey yapalım. Gelecek haftaya gene bir devredelim. Belki dinleyicilerimiz de böylece daha da motive olurlar. Gelecek haftaların hep bir ipuçlarını verdikçe.
Arkası yarın.
Arkası yarın.
Bir de şey cumaya. Var. Evet, Taroma'ya ilaveten bir de Soylu Açık Radyo'yu Soyar diye adlandırmayı öneriyorum.
Ay Ömer Bey, siz reytingleri patlatacaksınız böyle hamamdan. Valla bir de hamamdan yayın yapın ya lütfen. Görüntülü olsun.
Yeterince terliyoruz biz. Hiç gerek yok ama. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Teşekkürler, hoşçakal.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın Alp Bey.
Günaydın Can.
Evet, öncelikle bu kış olimpiyatlarıyla başlayalım herhalde değil mi? Biraz sona geliyor.
Evet, olimpiyatların son 3 günündeyiz artık. Son madalyalar da sahiplerini buluyor. Bu az önce yani bir herhalde bir yaklaşık bir saat oldu. Rusya diyemiyorum. Rus sporcular ilk altın madalyalarını kazandılar. Bu arada bu olimpiyatta malum ülke olimpiyat komitesi olarak cezalı olduğu için Rus sporcular Rus olimpik atletler adıyla yarışıyor. Hatta OAR kısaltmasıyla.
Ya çok absürt değil mi bütün bunlar ya? Yani kim kimi kandırıyor? Neyse.
Zaten bu arada işte Rus standlar açıldı falan yani hani sadece bayrakları direğe çekilmiyor. Altın madalya kazandıklarında ki bugüne kadar kazanamamışlardı. Yani ama işte, propagandalarını da anladığım kadarıyla yapıyorlar orada. Bir de Vladimir Putin şey dedi Mart'ta zaten. gövde gösterisi yapmak istiyorlardı. Ben alternatif oyunlar yapacağım dedim. Orada herkes yani şeyler de yarışamayıp cezalı olan 47 sporcu var. Onlar da yarışacak dedi. Hep birlikte el ele kutlayacaklar yani alternatif oyunlarda, merak ediyorum.
Nasıl Sevip'te şey kavuşamayanlar onlar.
Yani. Ne yapamayanlar?
Sevip'te kavuşamayanlar.
Evet, onlar. Evet. az önce Alina Zagitova, 15 yaşındaki Rus sporcu, kadınlar buz pateninde, artistik buz pateninde altın madalyayı kazandı. Kısa programda da zaten lider durumdaydı. Vatandaşı Yevgeni Medvedev'in önünde, aslında favori isminin önünde altın madalyaya ulaştı. Henüz 15 yaşında. Hani sanıyorum ikinci sporcu bu kadar küçük yaşta altın madalya kazanan kadınlar buz pateninde. Don Quixote'la doğrusu çok başarılı bir performansını izledik onun. İşte o şeye çıktığında madalya kürsüsünde milli marşı okunmadı, sırf en büyük fark bu. Bunun dışında bakarsak şu ana kadar Norveç çok başarılı bir olimpiyat çıkarıyor. Tahminin de ötesinde sanıyorum 40 madalya topladılar.
Evet. Norveç. Bir de rekor kırılmış. 2018'deki bu olimpiyatlarda kayaklık koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjørgen 14. madalyasını almış. Ve en fazla madalya kazanan sporcu olarak rekor kırmış.
Evet, ilginçtir. Herhalde 2006 olimpiyatlarından önceydi. Çünkü Marit Bjørgen'in 5. olimpiyatı bu. Kendisini ben telefonla bir antrenman sırasında yakaladım kendisini ya da sonrasında. Bir röportaj yapmak için yani bir uzun uğraşlar sonucunda telefonu bulmuştum ama tabii hani herhalde Torino olimpiyatlarına böyle bir ay kala antrenmandaydı. Pek uzun konuşamadık yani, bir röportaj olmadı, o uzatmak istemedi çünkü.
Merhaba, nasılsın?
Ya evet, şey herhalde şeye konsantreydi doğrusu. Pek konuşkan olmadığını gördüm orada. Biraz şeyde kaldı. Merhaba nasılsın'da kaldı iş.
Kuzey soğuktu tabii.
Geçen olimpiyatta 4 altın almıştı. 2014'te.
Müthiş bir yüksek bir başarı oranı değil mi? Bu yani dünyanın en başarılı şeylerinden bir tanesi. Belki birincisi.
2002 işte düşünüyorum kaç yıl olmuş? 16 yıl. 37 yaşından 21 yaşından beri yani aşağı yukarı bu seviyeden en başarılı olimpiyatı 2014 Soçi'ydi. Burada da hani özellikle 2005 ile 2015 arası Dünya Kupası yarışlarına da büyük damga vurdu. Herhalde 5 kez Dünya Kupası yani sezon içi yapılan ayaklı yarışmada genel klasman birinciliğini kazandı. Zirvedeydi yani o 10 yıl boyunca aşağı yukarı. Yani bir parça şimdi tabii o zirveden düşmüş durumda ama yine Norveç çok iyi bir takım olduğu için özellikle burada bayrak yarışlarında kazandığı madalyalarla gelmiş geçmiş en fazla madalya kazanan kış olimpiyatları sporcusu oldu. Vatandaşı Olainer Bjørndalen'i geçmiş oldu.
14 madalya, 7 altın, 4 gümüş, 3 bronz.
Fena değil değil mi?
Evet.
Evet, hiç fena değil. Peki bu olimpiyatlarda Kuzey Kore, Güney Kore buluşması ve işte Doğu Batı yaklaşması, yok öyle de diyemeyiz, soğuk savaş bitti.
Güney Kuzey.
Güney Kuzey yakınlaşması. Bu arada Mike Pence görüşemedi galiba, görüşmedi ya da bir buluşma vardı Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, olmadı.
Ya, diplomatik bir temas olduğumu kaçırmış olabilirim. Hani biraz daha spor odaklandım burada. Hatırlamıyorum.
Olamadı i̇şte, yani ha. Son şey.
Ama hani işte sporcular şey takımında, Busukey takımında zaten beraber yarıştılar. Daha doğrusu Kore kadınlar Busukey'inde bir karma takımına katıldı. Yani diğer spor dallarında çünkü hani kuzeyin kendi sporcuları, güneyin kendi sporcuları var belli dallarda. Kadınlar bu sokeyinde Kuzey Kore'den sanıyorum 3 sporcuyu dahil ederek karma takım yaratmış oldular son anda. Ama takım pek başarılı olamadı tabii. İlk iki maçı 8-0 kaybettiler.
Evet.
Son maçta da Japonya, yani biraz daha dişlerine uygun buldukları Japonya 4-1 yenildiler. Yani şey olarak, sportif olarak o karma takım pek başarılı olamadı. Şey olarak amacına ulaşmış olabilir dostluk olarak. Bugün de 1000 metre short track kısa pist sürat pateninde iki Koreli sporcu, Kuzeyli ve Güneyli çarpışınca altını rakipleri aldı. Japon aldı altını.
Çarpıştılar mı? Kuzeyli Güneyli mi çarpıştı?
Evet, yani o short track sürat pateni böyle çok hızlı peş peşe dönüyorlar. Yani birbirlerini yere düşürmüş oldular. Altını alan Japon sporcu oldu.
Evet, yani mikrokozmoz olarak değerlendiremeyecek kadar bilgisizim bu konuda belki. Uluslararası politikada bir manası vardır ama.
Yani şey, anladın ya, tabii bu direkt değil, çok sık olan bir durum zaten. Spora özgü bir durum bu.
Yok,
düşmeler, kalkmalar, short track'te.
Bence Trump'ın bir oyunu bu.
Karşılıklı olarak birbirlerine şeyleri fırlatmasınlar da.
Neyse, iyi ki Trump oraya gidip orayı da karıştırmadı yani.
Evet. En azından iyi tarafından bakalım.
Silah meselesini eline yüzünde bulaştırdığı gibi olimpiyatları da yarısında bölebilirdi doğrusu.
Evet, olimpiyatçılara da silah dağıtılmasını önerebilirdi yani.
Sonra çarpıştıkları zaman gerçekten çarpışacaklar.
Norveç'e dair birkaç şey. Şimdi zaten kış olimpiyatları tarihinin en başarılı ülkesi gelmiş geçmiş klasmanda da. Yani 4,5 milyonluk Norveç. Yaz olimpiyatlarına tabii böyle, ama kış olimpiyatları da müthiş bir gelenek yaratmış durumdular. Yani ve sadece işte bir dalda değil, işte biatlonda, kayaklı koşuda, kayaklı atlamada, sürat pateninde, alp disiplini kayakta, hani hepsinde madalyaları topluyorlar. Yani bu oyunlar öncesi bu arada şey, gayet böyle rahat şeyle hazırlanılmış. Norveçli sporcular zaten iyi ama hani kimseyi baskı altına sokmamak için mesela Norveç Olimpiyat Komitesi şey yapmamış. Yani şu kadar madalya istiyoruz, tahminler bu, birinci olacağız. Resmi yazıdan hiç böyle bir şey de olsa hani şey galiba konuşulmuş, yani 30 madalyayı fena olmaz. İşte 10'da altın alsak, yani tabii 40'ı buldular. Yani daha işte 3 gün daha var. 40 madalyayı buldular. Olimpiyatlar sırasında burada, yani şeyde de, Pyeongchang'ta da mesela bir şey mi var, kayakla atlama takımının antrenmanları mı var? Ya hani bugün izin verelim, antrenmanı yapmasınlar. Mesela izin verilmiş, sporcular eğlenmeye gitmiş falan, gayet hani şey rahat. Yani nasıl hazırlandınız buraya kadar? Hani burada bir gün şey yapmanın, denilen kafa boşaltmanın şey sakıncası yok.
Pyeongchang geceleri.
Bilmiyorum
Chang,
hani.
Chang pardon. Yankı olanı Kore'dir.
Kuzey'de.
Of, oranın geceleri daha şey olabilir, ilginç olabilir.
Karanlık.
Karanlık geceler. Underground.
Pyeongchang gecelerini bilemiyorum ama yani yaklaşım şey, zaten oluşturdukları müthiş gelenekle işte 2 yaşından beri, ben yani 2008 olması lazım, İstanbul şeyde, Gerede'de, Türkiye'de Gerede'de bir kayaklı koşu etkinliğine katılmıştım muhabir olarak. Orada bir baktım, bütün şeyli işte, Norveçli, Estonyalı, İsveçli, işte Litvanyalı diplomatlar aileleriyle şey yapıyorlar, kayaklı koşu yapıyorlar. Yani orada konuşunca hani bir daha gördüm ki şey, hepsi şunu söylüyor, yani Norveç Büyükelçisi vardı yanılmıyorsam. Yani biz 2 yaşında kayanın üzerine çıkıyoruz. Çocuklar öyle, çocuk kayanın üzerine atıyoruz ve zaten hani 2-3 yaşında öğrenmiş oluyor.
Evet, evet, yürümeye daha başlamadan, yürümeyi öğrenmeden kaymayı öğreniyorlar, denebilir birazcık.
Aynen öyle yani.
Ama sadece bununla alakalı olmasa gerek. Sonuçta 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yüzmede elde ettiğimiz başarılar hakkında özümüzü gere gere konuşacak noktada da değiliz.
Ama yüzme hani denizde yapılan bir spor değil. Tabii havuzda yapılan bir spor olduğu için. Hatta evet, şey, yüzücüler pek denizi sevmezler.
Öyle mi?
Ben bunu Mark Spitz'le röportaj yaparken de şey yap, Mark Spitz de mesela ya şeyinin basmadığı, ayağının değmediği yerde yüzmeyi pek sevmezmiş yani.
Doğru.
Onlar havuzdaki o rutine alışıklar. Yani şey denizden çok alakalı değil. Yani denizin varsa tabii insanlar şey olarak
deniz kültürü,
yüzmeyi
deniz
öğrensinler kültürü. Elbette Türkiye'nin herhalde %70'i, %80'i belki de yüzme bilmiyor yani. Öğrensin, hani onun keyfini çıkarmak için öğrensinler, boğulmasınlar tabii de. Yüzme sporunda başarılı olmak başka bir gelenek.
Anladım, tamam. Bu da bilmediğimiz
bir şey. Bir de şu var Norveç sporunda. 12 hatta 13 yaşa kadar yarışma yok. Evet, 2 yaşında öğreniyorlar ama 10 yıl boyunca bunu oyun olarak yapıyor evet, çocuklar.
Gerçekten mükemmel. Önemli. Yalnız evet. Norveçliler ve bütün kuzey ülkeleri adına biraz da üzüntümü belirtmeme izin versen biterken. Yani kutuplar erimekte olduğu için bütün buzlar her yerde erimekte küresel ısınmadan dolayı. Çok da uzun bir madalya şansları uzun vadede olmayabilir. Buz kalmıyor çünkü.
Kış olimpiyatları da zaten o zaman
evet.
Pek şey olmayabilir.
Sizlere ümit olabilir. Yani yapacak. Son açıklamalar, son araştırmalar dehşet verici sonuçları veriyor. Neyse, o ayrı bir konu. Bir de bitirirken şey de şu Beşiktaş Bayern Münih Beşiktaş maçına da birkaç şey ayıralım mı?
Evet, ona bir değinelim. Doğrusu şey oldu pek. Çok ters bir sonuç oldu. Ben hani bu eşleşmenin başından beri bu eşleşmede Bayern Münih'in çok ağır bastığını düşünüyordum doğrusu.
Yani, söylemiştin de zaten.
Ciddi skelet farkı olan iki takım. Yani Avrupa'nın işte bu süper sınıfındaki işte Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint Germain, hani onlardan biriyle eşleşsek bir biraz tabii şans şey olur yani, bir şanssızlık olur diye Bayern Münih'te böyle bir eşleşme, bir de 15. dakika tabii eksik kalınca takım şey oldu, ondan sonrası bir işkenceye döndü Beşiktaş için. Yani tam o kırmızı kartın üzerine bir gol kaçırdılar. Yani belki Beşiktaş onu atsa yine yerdi ama ne bileyim 3-1 olurdu. Ama ikinci yarı Bayern Münih tamamen oyunun kontrolünü aldı ve neredeyse handball'a döndü oyun yani. Beşiktaş kalesini kuşattılar, 10 kişi ablukaya aldılar. Şut üzerine şut, şut üzerine şut. İşte biraz Fabri direnebildi ama o da bir yere kadar.
Ben şahsen 3-0'dan sonra terk ettim. Ertesi güne de programım vardı zaten.
Evet. Evet, çok da tabii Türkiye saatiyle geçti yani. Geçti. Zaten 22.45'te başladı. Salı günü başlayıp çarşamba günü bitti. Doğru yani, o büyük farkı, iki takımın arasındaki büyük farkı gördük ama yani 11-11 ne olurdu diye merak etmiyor değilim aslında. Hani yani muhtemelen yine evet Bayern Münih kazanırdı ama
evet.
Belki 5-0 olmazdı. Yani bizim 3-1'lik skor mesela İstanbul'a hani bir küçük umut olurdu, burada bir heyecan olurdu. Şimdi tabii bu tur bitti.
Evet, zaten yani, Vida'nın atılmasına kadar ki 15-16. Dakikaya kadar da gayet iyi görünüyordu. Dengeli bir mücadeleydi. Beşiktaş da iyi oynuyor gibi
gözüküyor. Evet. Şimdi tabii 5-0'la tur bitti. Yani bir ufak hiçbir umut yok. Beşiktaş olarak da sadece bir iyi temsil vermek için çıkacak. Eğer rakibini burada yenerse hani iyi kapatmış olacak bu başarılı, çok başarılı Şampiyonlar Ligi sezonunu. İşte ülke puanına bir katkı yapabilir o sayede. Çünkü Türk takımın zaten son kalan Türk takımı ve bir Türk takımın da son maçı bu sezon. Evet. Avrupa kupalarındaki. Bayern Münih ise işte zaten onlar için hedef Şampiyonlar Ligi'nde her sezon final, yani bu kadroyla ve bu oyunla. İşte biraz da kura şansıyla nereye gidebileceklerini göreceğiz. Yani bu turdan sonra zaten hep canavarlar kalacak, öyle gözüküyor. Herhalde bir Roma Shakhtar Donetsk eşleşmesi var. O eşleşme dışında böyle bir orta yer takım göremiyorum ben doğrusu. İşte herhalde Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Manchester United olabilir. Real Madrid, Saint Germain'den biri, belki Tottenham. Bu takımlar olacak çeyrek finalde. Ondan sonrası müthiş bir çekişmeye sahne olacak doğrusu bundan sonraki turlar.
Onu takip etmeye devam.
Ama Beşiktaş'a yani tekrar söylemek lazım. Namalup grup lideri olarak çıktılar gruptan. 14 puan topladılar. Daha önce hiç Türk takımının yapamadığı bir şey. Çok başarılı bir temsil. Ve Türkiye Ligi'nin gücü, Türk takımlarının kadrosunun yapabileceği en iyi şey bence bu zaten. Yani yapabileceği en iyi dereceydi böyle bir Şampiyonlar Ligi ortamında. Yani tekrar söylüyorum, bunun dışında bu Avrupa'nın süper kategorisindeki takımların kadrosu, bütçesi, gücü kat be kat üzerinde bizim takımların. Yani işte ne bileyim, ligin karmasını da yapsanız onlara karşı başarılı olamazsınız doğrusu.
Evet, bir de Türk takımı derken de artık bir tereddütte beliriyor insanda. Türkiye takımı demek lazım. Caner dışında takımda herhangi bir Türk isimli kimse yoktu, oyuncu.
Evet, tek Türk oyuncu Caner, o Türkiye'de yetişmiş bir Türk üstelik. Çünkü Beşiktaş'ın, bu biraz Galatasaray'da da öyle, Türk oyuncu kadrosundaki oyuncuların önemli bir kısmı bir de Türkiye'de yetişmemiş.
Evet.
Türk oyuncular. Evet. Yani giden Cenk Tosun da böyleydi. İşte Oğuzhan, Tolgay, yani Almanya'da, Hollanda'da yetişmiş Türk oyuncular. Yani Türkiye'nin oyuncuların yetişmesine katkısı pek sınırlı. Ancak evet, işte bu seviyeye geldikten sonraki ufak rötuşlar var. Olsa olsa.
Bu açıdan da geleceği çok çok umut verici görünmüyor ama onu ayrıca tartışırız herhalde.
Evet, hiç umut verici görünmüyor. Evet, o bakımda evet, haklısınız.
Peki, çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.
Böylece bitiyor Açık Gazete'de. Bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Açık Gazete.